Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Murat, bu gündemi cumartesi günü çekiyoruz.
Evet.
Farkındaysan saat.
Yatakta olmamız gereken.
30 saniye falan sonra cumartesi olacak.
Saatte gündem çekiyoruz.
Maalesef çok geç kaldık. Artık kaçta yayına girer? Bilemiyorum.
Yani.
Fikrim yok.
Ben kaçta uyurumu düşünüyorum.
Ya sen kendini düşünüyorsun. Ben okuyucularımızı, izleyicilerimizi düşünüyorum. Uykudan zaten vazgeçtik de.
Niye ya, böyle oldu Levent abi?
Gidip Destiny oynayalım. Ya bu hafta şimdi bazı ürünler üst üste geldi. Beklenmeyen lansmanlar. Ya şimdi bu işte şöyle bir boyut var. Hani dışarıdan bu bilinmez. Bugün, Cuma günü GeForce 900 serisi çıktı. Çok evet. Önemli. Şimdi GeForce 900 serisinin çıkacağından senin bir ay önceden haberin olmuyor. Pazartesi günü Nvidia seni arıyor. Cuma günü GeForce 900 çıkacak diyor. Ve bu senin bütün planlarına bir el bombası savrulmuş, atılmış gibi etki yapıyor. Her şey dağılıp gidiyor.
Şöyle, sana geçen, yani bir sene öncesinden haber verseler de hiçbir şey değişmez. Çünkü bu sefer de dokümanları sana pazartesi veriyor. Senin için önemli olan bir editör olarak dokümanları görmek. Çünkü 900 sadece bir isim.
Ya karttan daha önemli tabii.
Tabii.
Teknik detayları.
Kartı olmak. Göreceksin, işte şeyi göreceksin, dokümanları okuyacaksın, testleri yapacaksın. O bunu da bir haftadan az bir süre içinde yapacaksın. Mümkün değil abi, olmuyor işte. Kimse yapamadı ki.
Ya bir de bu hafta işte bu X99'lar üzerine bir şeyler hazırladık. Evet. Daha yayına girmedi. O onunla üzerinde uğraşırken, kilitlenmişken 980 bombası düştü işte tezgaha.
Şeyi söyleyebilirler.
İşte o yüzden her şey.
Herkes derken, yurt dışındaki herkes yetiştiriyor. Nasıl oluyor diye söyleyebilir. Onu da söyleyelim. Biz de senin dediğin gibi pazartesi haberin oluyor ama daha önce yurt dışında Nvidia editörleri toplayıp bunların önden briefingini
anlatmış.
Veriyor.
Tabii ki.
Sen orada olamıyorsun işte. Olamayınca evet. Da en son senin haberin oluyor her şeyden. Buna da şükür. Daha önce biliyorsun.
Tabii canım tabii. Daha önce sen o 980'in çıktığını sen de bizim dinleyicilerimiz gibi başka evet. Teknoloji sitelerinden öğrendin.
Anantek'ten okuyorduk.
Hiçbir şey değişmiyordu.
Hiçbir şey değişmiyordu.
O yüzden evet yine buna da şükür. 980 dünyada lansmanı yapıldığında bir de lanse edildiğinde diyorlar ya deli oluyorum. Tanıtımı yapıldığında senin de elinde olması bir mucize.
Evet.
Biz ona şükredip susuyoruz.
Bu Nvidia Türkiye bunun mevcut kadrosu bu işi iyi beceriyor aslında.
Eskiden çok kötüydü.
Rezalet yoktu
o
yani.
O yüzden evet.
Yoktu. Evet.
Kartı olmazdı zaten. Eline alıp da inceleyecek
abi,
bir durumun olmazdı.
Kartı bırak PDF'i bulamıyorduk.
PDF zaten olmazdı.
Yani ben de aynı şekilde şükür noktasındayım.
Evet. Ha, olan bize oluyor, ayrı konu. İşte çok uğraştık. Neyse, şu an biz konuşurken render ediliyor.
Ya gecikmeli girdik 980'e ama Murat işte yetişmedi. Yetişmedi. Çünkü şunu söylemem lazım. Geçen hafta da böyle bir konu oldu. Aynı şeyi söyledik. 980'in incelemesini hazırlarken senin 780'ini de bir daha oturup baştan test etmen gerekiyor.
Tabii.
Çünkü karşılıklı koymak istiyorum diyorsan. Öyle de boyutu var.
Öyle.
Ben X99 incelemesinde X99'a harcadığımdan daha çok zamanı X79'da harcadım. Çünkü onu da hazır edeceksin ki karşılaştırma olsun. Ha şimdi şu da var tabii ki yani. İnceledim diye ortaya çıkıp hiçbir test mes sonucu yok. Kartın fotoğrafı yok. Ama ben inceledim diye çıkan adam da var. Demek ki o da incelemiş yani. Gerçi... Biliyorsun gençler genelde fotoğrafı olmayan şeye inanmıyorlar.
Evet.
Ama biz orada inanıyoruz. Kesin incelenmiştir. Fotoğrafı öyle. Yok ama ne yapalım? Ekran görüntüsü yok. Olur.
Evet.
Neyse biz elimizden geleni yaptık. Biraz gecikmeli de olsa teknolojiyi takip ettik.
Evet.
Bir de haftanın gündemi var.
Haftanın gündemi var. Şimdi sen aslında giriş yaptın abi ama ben bir adresleri söyleyeyim onu unutmayayım. Teknoseyir.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook yine aynı isimde bizi takip edebilirsiniz.
Evet.
Bizi tabii ki bir de TeknoSeyir'in sosyalinden takip edebilirsiniz. Bütün gelişmeleri hemen hemen oradan paylaşıyoruz. Hangisi inceleme geliyor mu, gelmiyor mu, gecikiyor mu, her şeyi yazıyoruz. Nvidia'nın 900 serisinden girdik. Tanıtımı yapıldı bu hafta. Herkes testlerini yayınladı. Evet.
980 ve 970 yeni kartlar hemen satışa çıkmak üzere ya da çıktı belki de.
Özetlersek şu 780 Ti'nin üzerine ekleyen çok anormal bir performans eklemiyor ama verim anlamında onu çok çok rahat sollayan bir kart ortaya çıkmış.
Yeni teknoloji anlamında evet. 980 var.
Çok iyi bir ürün. Şu anda tek GPU'da herhalde en iyi kart diyebiliriz.
970'i de takip etsinler.
Evet, o da onun ucuz olanı.
Hemen hemen aynı kart. Teknolojik özellikleri aynı. Birazcık işte shader sayısı falan daha düşük. 900 serisi, Nvidia'nın 900 serisi gayet güzel.
Bendeki fiyatlara göre ikisi arasındaki fiyat farkı 700 lirayı buluyor abi. Öyle de bir durum
970
var.
970 alınır. Evet. O durumda 970 alınır. Eğer para basmıyorsan.
Bunlar Nvidia'nın verdiği sayılar.
Evet.
Devam edeyim. Bu hafta yani geçen hafta ya da bir de bir gündemde bir Niyazi Bey geldi buraya konuk oldu. Biliyorsun Çizgi Elektronik'in Asus Teknik Servisini bırakması vardı. Onu atlamak
doğrudur.
İstemedim.
Sağ olsun konuk oldu. Evet. Güzel bir ilk kez de bizden duyuldu.
Soruları cevapladı. Ya bazıları şey dediler. Yani bunun ne önemi var? Niye buna bu kadar vakit ayırdınız? Ama yani bu işi yapan insanlar şu bilişim sektöründe bir 10 yıllı olan her insan için önemli bir haberdi o.
Ya bunun ne önemi var diyen arkadaş sektörü falan bilmiyor demektir.
Tabii ya da çok gençtir.
Çünkü bir sürü başka yorumlarda da adam diyor ki ben Çizgi Elektronik Servisini veriyor diye Asus alıyordum. Evet. Artık anlamı kalmadı diyor.
Doğru.
İşte bunun ne önemi var? Bu. Evet. Onun yanıtı bu.
Ya Çizgi Elektronik diye zaten bir şey duymadıysan veya bilmiyorsan.
Evet.
Hani ya yaşın gençtir belki öyle diyeyim bilmiyorum. Ya da hakikaten sektörde çok ilgilenmiyor.
Ya da aldığın ürünler hiç bozulmadı.
Evet.
Hiç, o da evet. O hiç işin düşmedi. Evet. Ne marka kullanıyorsan bize de haber ver. Şimdi orada şunun da altını çizmek lazım. Şimdi kim arkadaş diyor ki ben artık hani Asus'u satın alma listelerinden çıkartırım.
O da aşırı tepki abi.
Şimdi şunu unutmamak lazım. Çizgi Elektronik bütün Asus ürünlerine servis desteği vermiyordu. Mesela tabii. Dizüstü bilgisayarlar Asus'un kendi doğru. Binasının altında kendi servisi vardı. Sen orada bir bölüm de yapmıştın.
Evet, ben, evet orası Çizgi Elektronik.
Tabletler,
doğru.
Monitörler. Onlar doğru, Çizgi Elektronik'e gitmiyordu. Çizgi Hayır. Elektronik anakart, ekran kartı, optik sürücüler. Ki Asus'un optik sürücüsü çok fazla değildir herhalde değil. Piyasada. Bunlar üzerine çalışıyordu.
Doğru.
Dolayısıyla bir laptop konusunda, dizüstü bilgisayar konusunda hiçbir şey değişmiyor.
Değişmiyor. Artı şu var, sonuçta Niyazi Bey de onu çok vurguladı. Asus kocaman bir firma. Yani şeyini teknik servis çizgiden çıktı diye sanki teknik servis vermeyecekmiş gibi algılanmasın, öyle bir şey yok.
Zaten o görüşmede de defalarca tekrar ettik. Garanti süresi var, yasal zorunluluk. Tabii. Sattığı ürüne minimum 2 yıl garantiyi vermek zorunda. Dolayısıyla bu sorunu Asus Türkiye çözecek. Ya bir yeni bir servis atayacak ve yetiştirecek, geliştirecek. Ya belki eski günlere dönecek. Değiştireceğim ben ne bozulursa işte şeyde yurt dışına göndereceğim bozukları diyecek. Ya yasal süre çerçevesinde müşteriyi bekletecek. Bilmiyoruz ama bir şekilde müşteriye bu garantinin taahhüdünü yerine getirmek zorundalar.
Pazartesi demişti açıklama yapılacak evet. diye. Bir sonraki gündemde artık kim konuşuruz detaylı.
Evet, evet, evet.
Beklenen oldu, Minecraft Microsoft'a geçti.
Satıldı.
Evet.
Evet, 2.5 milyar dolar.
İnanılmaz bir rakam.
Fiyata. Ya inanılmaz bir rakam çünkü hani Electronic Arts bu fiyata satılsa dersin ki ya adamların 50 bin tane işte lisansı var, şeyi var,
evet.
Oyun serisi var falan dersin. Bu firma Mojang tek bir oyun yani Minecraft sadece. Yani satılan hani o dolayısıyla zaten o yüzden hani firmadan söz edilmiyor Minecraft satıldı falan deniyor. Çünkü bir oyun bir firma, bir firma bir oyun. Ortada sadece böyle bir ikili var.
Tam bir başarı hikayesi aslında.
Adam da bırakıp gidiyor öyle. Firmayı. Şey diyor hani benim hayal edemeyeceğim kadar daha altından kalkamayacağım kadar büyüdü.
Kontrolüm evet, ben diyor,
çıktı ben artık gidiyorum.
Şöhret olmak diyor istemiyorum.
Öyle bir derece diyor ki ben yine yazılımla uğraşacağım diyor ama yine bir şey hani olur da tutturursam ben yine onu siler yok ederim diyor. Yani büyümesini evet, istemem evet. diyor.
Şimdi Murat tabii cebine 2,5 milyar dolar koyunca
dünyalığını yapınca diyorsun adam.
Artık ondan sonra tabii istediğin gibi de oynarsın yani. Bana ver o 2,5 milyar doları, bak neler oluyor.
Ne oluyor?
Hani ya güzel şeyler olur. Fark edersin. O yüzden hani bravo. Bu birazcık şeye benziyor biliyorsun. Flappy Bird'ü yapan adam da dedi ki ya benim basit bir yaşamım vardı.
Mahvoldu.
Hani alın gidin bu oyunu, ben istemiyorum.
Ama eski sonra hani yenisini çıkardı bak.
Neydi? Helikopter miydi? Şimdi Flappy Copter miydi? Neydi?
Yok, başka bir şey.
Swing.
Swing. Swing Copter
mi? Evet, öyle bir şey. Can oynuyor.
Evet, evet. Ya burada hani belki konuşulması gereken, belki bizim için değil ama hani devlet büyüklerinin oturup da görmesi, dinlemesi gereken mesele şu. İşte bak İsveçli değil mi? İsveçli bildiğim kadarıyla. Böyle adamcağızın biri, gençten bir bizim yaşıtımız birisi Minecraft diye bir oyun yaptı ve işte ülkesine 2,5 milyar dolar getirdi. Bizim kaç kamyon fındık satmamız lazım 2,5 milyar dolar Türkiye'ye getirmek için? Yani bu büyük olay.
Öyle.
Yani sakallı bir arkadaş oturdu evinde, ofisinde bir kendi kendine bir oyun yazdı. Ya da işte belki bir destek alarak arkadaşından şeyinden bir oyun yazdı. 2,5 milyar dolar kazandırdı.
Ya bunun ilginçliği şu. Şimdi işte bu parayı getirmek için bir Vestel daha kurmana gerek yok. Bir
i̇şte,
adam.
İşte fabrika fabrika değil, ofis. Bir adam. Hani şeyde bu Minecraft'ın belgeseli var. Onu da iyice merak eden arkadaşlar izlesinler. Hani hakikaten öyle bir bizim ofis kadar bir ofis. 3-5 kişi içeride. Hı hı. Ama 2,5 milyar dolar kazandı adamlar. Çok hani güzel.
Şey de demiyoruz. Yani ülke destek versin bu adamları yetiştirsin de değil. Ülke gölge etmesin bir şekilde.
Tabii canım tabii.
Onlar kendiliğinden yetişiyor zaten.
Ya işte benim söylemek istediğim bizim işte hani üretelim işte Vestel telefon üretecek falan. Ya abi bırak işte telefon üretmeyi. O telefonu üreteceksin de bilmem ne onu harcayacağın ham madde yok işte oluşacak hava kirliliği.
Pazarlaması
adam
vesairesi.
Adam oturup ofisinde iki tane laptop tıkır tıkır tıkır tıkır yazarak senin Vestel'in üretip de satacağı kamyon kamyon telefonun karşılığını kazanıyor. Bu tür şeylere demek ki birazcık.
Bu arada senin şey dersin yani oyun yapanlara 3A oyun yapma, Doom'u yapma, önce basit ol.
Ya, Mario yap.
Bu da yani küçümsemek için söyleyeyim basit bir oyun. Hani şey anlamında işte grafik motoru yok bunun. Yani daha doğrusu işte Unreal
fizik
değil.
Fizik motoru da var aslında.
Fizik motoru. Evet,
ya şey basit. Değil tabii yani bu işte ultra gerçekçi grafikler, şey bilmem kaç kişilik orkestranın çaldığı müzikler falan değil Minecraft.
İyi bir fikir sadece işte. Çok iyi bir fikir.
İyi bir şey yapıyor.
Basit uygulama, iyi fikir.
Evet, Murat burada şey de önemli yalnız. Bu tür oyunlarda şimdi biliyorsun hani biz biraz gülüyoruz mülüyoruz ama hani Knight Online, Knight Online. Niye bu kadar çok tutuluyor? Düşük makinelerde de çalışıyor.
Evet.
İşte internet kafelerde oynanıyor. Hani Crysis öyle değil. O yüzden Minecraft çok düşük konfigürasyon isteyen bir şey değil. Ama tabii ki bir işte Crysis de değil.
Değil tabii.
BioShock değil. Dolayısıyla onun da etkisi var. Mobili çıktı, konsola çıktı. O bayağı bir şey kazandırdı. Herhalde bilgisayar başarıları tarihine yazılacak bir sayfa oldu bu Minecraft'ın müthiş fiyatla satılması. Şimdi merak edilen nokta şu. Microsoft da 2,5 milyarı verdi.
Nasıl çıkaracak bu?
Bu parayı nasıl çıkaracak? İşte onu merak ediyoruz. Onu göreceğiz.
Evet. Şimdi bu hafta bizim Türkiye'de bir gelişme oldu. Hepimizin çok sevindiği ama sevincimizin biraz da kulağımızda kaldı. Türkiye'de bir anda bir böyle haber çıktı gecenin bir vakti. İşte Google hürriyeti, manyeti vesaireyi
CNN,
Milliyet falan gibi hep yani böyle hep kalbur üstü siteleri
şeyinden attı.
Arama sonuçlarından çıkardı.
Evet, hatta biz de aradık hakikaten işte Hürriyet yazıyorsun gelmiyor şeyde sıralamada Hürriyet.com.tr gelmiyordu.
Evet. Yok bu gerçekten oldu.
Oldu.
Çıkarttılar. Bu sitelerin ortak noktası tık çalmak için bin bir türlü İşte dil cambazlığı, şeyli haber başlıkları işte meğer diye biten işte.
Bu arama motoru optimizasyonunun abartılması yani aslında sabah, yaptıkları
bu. Akşama bütün mesainin bunun üzerine yapılması. Ve yani açıkçası gazetecilikten de son derece uzaklaşmış bir hal mesela işte. Hani benim özellikle hasta olduğum sana soru soran başlıklar var işte. Yarın yağmur yağacak mı?
Bayram bana geliyor mu? Bayram ya? Ne zaman geliyor? Ha. Bayram geldi mi ne zaman yani oluyor işte, falan gibi.
Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelecek mi? Yani bana mı soruyorsun kardeşim? Sen söyleyeceksin gelecek mi gelmeyecek mi? Soru işaretli başlıklar. Ya da işte dedim ki Milliyet'e meğer işte. Hamdi Kellecioğlu meğer nokta nokta nokta. Ne? Meğer uzaylıymış. Yani bu ne abi? Böyle saçma sapan başlık mı olur? Hani o meğere tıklıyorsun onun arkasından da şey çıkmıyor işte uzaylıymış çıkmıyor. İşte evet. Meğer sabah süt içmeyi unutmuş falan. Öyle bir şey çünkü. şeyler zaten hani şu galeri ya. Denen buluş inanılmaz bir şey. Hani 3 tane olayla ilgili fotoğraf, 33 tane alakasız arşivden bulunma fotoğraf, 40 fotoğraflık galeri. Ne evet. Oldu? İşte... ne bileyim işte Kate Upton çantasını düşürdü. İsim bulamadım. Malum olma diyecektim. Neyse. Ya sonuçta biz bunların hepsini Türk insanı olarak görüyorduk. Ya aslına bakarsan Türkiye'nin en önde gelen yayın kuruluşlarının, web sitelerinin dünyanın en büyük arama motoru tarafından yasaklanması sevinilecek bir şey değil. Üzülmemizi gerektiren bir şey. Fakat bu yayınlar bunu kendileri yaptılar. Çünkü bu yayınlar bu hileleri yaparken bir yandan da kendilerini işte internetin üstadı, internetin uzmanı gibi tanıtıyorlardı. Bu adamlara ödüller veriliyordu üniversitelerde. İnternetin tillahı oldu Hürriyet.com.tr'nin işte arkasındaki isim. Fatih Çekirge o isimde. İşte falan diye buna işte özel başarı ödülü falan. Ya özel başarı ödülü diyorsun da kardeşim senin siten WebSense vardır ya web filtresi yazılımı. Büyük firmalar falan kullanır. Ya senin siten WebSense'de porno diye engelleniyor. Ulusal gazetesin. Hesapta Türk basınının amiral gemisisin. Senin siten porno diye engelleniyor. Büyük skandal. Ama adama ödül veriyorlar. İnternetin üstadı bu. Büyük üstadı falan diye. İşte görsün o üstad o gece uyuyabildi mi merak ediyorum. Tamamıyla kendi eserleridir bu durum. Ha ama Google'ın omurgasızlığı. Geri adım attı Google. Kimlere ulaşıldığı, biz yasaklansak hiçbir şey olmaz. Google mesajlarına yanıt bile vermez. Kimlere ulaşıldı, kimler araya sokuldu, ne?
Ama acaba öyle mi oldu? Acaba baştan beri planı bir göz daha vermek miydi? Ama
evet şimdi şu da var. Google'ın. Şu da çok ilginç. Bunu da dostlarımız gözlemiş. Şimdi Hürriyet'in özellikle sitesinde artık böyle yani bokunu çıkarmış sayfalar vardı. İşte Game of Thrones tam bölüm izle falan evet. Diye. Sadece arama sonuçlarını oynayan Game of Thrones'u falan da izletmiyor sana. Sadece seni düşürüyor oraya. Bir hit kendine yazdırıyor tamam. Senden o hiti çaldı. Seni kullandı aslında. Sonra ne yaparsan yap. Böyle sayfalar vardı. Şimdi arkadaşlarımız gözlemişler. İlginç diyorlar. O sayfaların hepsi hani bir saat içinde yok oldu diyorlar. Çünkü büyük olasılıkla onlar hani Hürriyet'in içerik yönetim sisteminde zaten hani spam falan diye taglı sayfalar. Çünkü başka türlü temizleyemezsin o kadar
çok. O kadar hızlı olmaz yani.
O sayfaların hepsi bir saat, iki saat içinde o sitelerden, Milliyet'ten falan kalktı. Yasak da kalktı. Ha ama bakın şunu da söyleyeyim. Zerre kadar ders almışlar mı? Şunu söyleyeyim. Bu olayın, bu yaşanan olayın haberini galeri şeklinde veriyorlar. Ya bu da şey diyor. Zerre kadar ders almadıklarını gösteriyor.
Bu arada niye bu kadar sevindi insanlar? Çünkü biliyorsun bunlar yüzünden gerçek içerik üreten insanların içerikleri geri planda kalıyor.
Öyle Murat. Ayrıca bu dediğim gibi yani bu kullanılmışlık hissi var. Ya adam sayfasını öyle düzenlemiş ki. Şimdi bu şu andaki olay değil. Bir önceki bedelli askerlik işte beklentisi falan döneminde adam sayfayı öyle düzenlemiş ki sayfayı Facebook'ta paylaştığında başlık bedelli askerlik fiyatı belli oldu diye çıkıyor. Fakat sayfaya tıkladığında sayfada belli olacak, görüşülecek, işte bakanlar kurulu toplanacak falan klasik hikaye var. Hiçbir şey belli olmuş falan değil. Artık yani bunlar şey değil, bunlar böyle masum, hoş görülecek falan şeyler değil. Bunlar böyle bilgisayarın başında şeytan gibi oturulup kurulmuş tam tuzaklar. Sakallık,
tam.
Ve yapılan şey senin bir tıkını çalmak. Bu yani. Bu sana küfür etmektir bu. Sen o başlığa tıklayıp da gittiğinde bambaşka bir şey karşına çıkıyorsa bu sana küfür etmektir bence. İnsanlar evet. O yüzden yoksa adamı ne ilgilendirsin? Hürriyet'in web sitesi Google'da çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmaması adam için daha kötü. Adam belki bir şey araştıracak. Tabii. Hürriyet önemli bir gazete hala. Çıkmaması daha kötü. Adamın normalde üzülmesi lazım. Ona rağmen insanlar keyiften dört köşe olduklarına göre herkesi bezdirmişler. Hı hı. Herkesi bezdirmişler. Öyle.
Öyle. Bakalım galeri. Değişecek mi bu durum?
Yani değişmeyecek bence hamle. Dediğim gibi adamlar bu yaşadıkları olayın haberini galeri diye veriyorlar. 40 tane resim yani. Şeyi almışlar. Milletin Twitter'da attığı işte oh olsun falan gibi ya da işte çok kötü oldu mesajlarını almış. Yani bunun nasıl galerisi yapılabilir? Böyle yapılabilir. Onları galeri yapmış adam. Ne yapacaksın işte bu adam? İşte.
Ya hadi galeri neyse de öteki çok kötüydü ya. O yani sırf ilgi çekmek için olan başlıklar.
Meğer.
Meğer onlar.
Arabanın çarptığı yaya meğer. Nokta nokta nokta. Basıyorsun erkekmiş falan.
Hamdi'yi de uzaylı yaptım. Aşağıya getireyim de çek bir fotoğrafını.
Kötü bir şey yapmadık. Kötü bir şey yapmadık. Uzaylı yaptık. Yani.
Evet. Çinli Ali Baba borsaya girdi. Yani
biliyorsun uzun zamandır evet. Konuşuluyordu bu. Oldu. Ama ne girdi? Borsaya tam girdi adamlar. Hani kafadan girdi. Hisse fiyatı 68 dolar. Toplam bedel şey toplanan meblağ 21.8 milyar dolar. Bu öyle böyle bir para değil. Çinli Alibaba. Hani web sitesine giriyorsun. Gayet uyduruk ürünler satılıyor genelde. Ama muhteşem rakamlar, muhteşem fiyatlar.
Firma değeri de 168 milyar dolar olarak hesaplanmış. Amazon'unki 150.
New York borsasında Baba koduyla işlem evet. Görmeye başlayacakmış. Yani. Başlamış daha doğrusu.
Yani dünyanın en büyük 40 firması arasında borsaya giren herhalde yerini almış.
Müthiş.
Öyle valla.
Sen abi Ali Baba diye site açar mıydın? Yani?
Ya hiç aklıma bu geliyor. Yani, aklımıza gelmez
ya ki. Düşünsene bir satış yani... sitesi açacaksın böyle insanların... Yani, şey yapabileceği, hizmet yapabileceği.
Ya Ali Baba
ismini Ali Baba koyar mısın?
Karamiler var bir de onun ekürüsü. Ali Baba.
Hiç alışveriş yaptınız mı?
Yok ama yapmayacağız anlamına gelmez.
Tabii.
Bu Ali Baba daha çok şeydi zaten. Hani firmalar arası kendi kendilerine evet, şeydi. Evet, bu AliExpress diye bir şey kurdular.
Evet.
Kullanıcılar da, son kullanıcılar da şey yapsın diye. Ama dev gibi bir firma tabii.
Bay alanı da Amazon kapmış.
Bu da yeni bir gelişme. Tabii bu alan adı değil de daha çok hani bütün ülke şeyi gibi, domaini gibi. .com gibi. .buy. .buy.
Evet.
Alışveriş siteleri için gayet tahrik edici bir adres şekli. Kaptırmışlar.
Google'la yarışa girip
Amazon 4.6 kapmış. Milyon dolar ödeyip ki Amazon için de çok büyük para değil. .buy'ı kapmış. Al artık.
Evet.
Google'ın önünden kapı vermiş kendine. Alıvermiş. Bakalım. Yani şeyler bu .com.org netten öteki uzantılar pek tutmadı ki ya Murat.
Ya tutarsa diye alınıyordur belki de.
Ya genelde öyle alınıyor tabii. Ama bu ya. Buy şey ya düşünsene iPhone.buy
evet,
veya
evet.
işte atıyorum Samsung.buy
evet.
iyi bir şey yani İngilizce düşünürsen.
Ya bir de interneti yöneten güçlerin şey hayali var. İşte bütün porno siteler XXX uzantısına gitsin. Dolayısıyla bunu yapılabilse şey olacak. Çünkü sadece o uzantıyı yasaklayacaksın DNS'ten ya da işte router'dan, cihazından bitecek. Hayal bu. Hani diğer bir hayal işte bay, bütün alışveriş siteleri bay olsun falan ama olmuyor tabii ki. Yani adamı zorlayamıyorsun çünkü. Evet. Öyle bir şey yapamıyorsun.
Ya com da zaten aslında commercial'dı değil mi?
Company, orada... company aslında.
Ha, company'den mi geliyordu?
Network, org, organization. Ama bugün gidip, Türkiye'de öyle değil. Dünyada org uzantısını pat diye alıyorsun. Ha, Türkiye'de dernek olduğunu ispatlaman gerekiyor. Bayağı bir kırtasiye yolculuğuna çıkıyorsun.
Evet.
Bizde de şöyle bir durum var. Bizde
Türkiye'de dedin de org TR tabii.
TR'lileri. Bizde tabii TR'lilerin hepsini satın almak bayağı zor. Evet. Komu com.tr'yi almak için firma olduğunu ispatlayacaksın, marka tescili yapacaksın falan. Net için hakikaten internet sağlayıcı olduğunu ispat edeceksin falan filan. Ama bizde de işte böyle işte av.tr falan gibi, yok işte k12 falan bir şey. Kendine evet. göre uzantılar çıkarttılar. Bir şeyler oluşturdular. Gen.tr diye bir şey var mesela. Bayağı eleştirilen bir şey. Tamam com.tr'yi, net.tr'yi falan bu kadar sıkıp Gen.tr diye bir şey çıkarttılar. Saldılar tamamıyla. E işte onlar da başka tek tartışmalar yarattı. Tek de kullanılmıyor
ama dediğin gibi.
Kullan çünkü prestij yok bir de Hamdi. Yani. Şimdi Gen.tr'li bir şey açmak ister misin?
Tabii. Mümkünse istemem.
Ya bunlar ne oluyor biliyor musun? Sen adam akıllı bir proje başlatıyorsun. Bunları mecburiyetten alıyorsun. Hepsini toplaman gerekiyor. Evet. Gen.tr'sini falan filan. Toplaman gerekiyor. Bir dünya para harcıyorsun.
Evet. Microsoft'ın beraber Windows 9 3050'de tanıtılıyor.
Evet. Çıkıyor değil ama.
Yok.
Hani o şekilde bir beklentisi olan.
Zaten yani yeterince sızdı.
Son Windows 8'de de aynı şeyi yapmıştı Microsoft. Önce bir ön izleme sürümü çıkarıyor.
Evet.
Uzunca bir süre kullanıcılarla beraber bir beta aşamasından geçiyor. Yalnız 2015'in hızlı, bahar aylarında çıkacak.
Hızlı son geliyor sürü yani şöyle hızlı. Ben şey düşüncesi geldi bana hani biraz dişimi sıkarsam şu Windows 8'i atlatacağım gibi gözüküyor.
İşte 6 ay daha beklersen atlatacaksın hakikaten.
Vista'yı atlattık. Biraz dayandık.
Windows 8 o kadar kötü değildi.
XP ile dayandık 7'ye kavuştuk. 7'den çok memnunum. Birazcık dişimi sıkarsam 8'i de atlatıp 9'a konarım gibi gözüküyor. Ya hani 8'in bir sürü gıcıklığı var. Mesela şu şey bile gıcıklık. Şimdi benim elimde Windows 8 lisanslı olarak 2 tane falan var. Ama ben bilgisayara Windows 8 kurup sonra da 8.1 güncellemesini indirip kurmayı sevmiyorum, istemiyorum. Çünkü evet. ikinci kere Windows kuruluyor gibi oluyor.
Tabii.
Eski Windows
gibisi fazla.
Windows.old falan diye liste kalıyor.
Tabii, ben böyle aynen öyle oluyor.
Sıkıcık olan bir adamım. Ben internetten indirdiğim Windows 8.1 ISO'sunu kurmak istiyorum.
İşte o Microsoft hani, o şeyden dolayı izin vermiyor. O verdikleri anahtarı 8'den 8.1'e geçiremiyorsun bir türlü. Öyle bir şey yok.
Ama orada da işte bizler de diyoruz ki kardeşim 8.1 ücretsiz her 8 sahibine sunulan bir güncelleme. Evet,
doğru diyorsun kesinlikle.
Hani,
işte Microsoft herhalde artık büyük firma olmanın hantallığından mıdır nedir?
Saçma sapan bir iş.
Bir türlü veremedi yani onu.
Ya yani garip garip
şeyler. Paralı olsa anlayacağım mesela, dediğin gibi ama sonuçta.
Mesela şöyle olaylar var. Şimdi dedik ya her Windows 8 sahibine 8.1 güncelleme hakkı. Bazı dizüstüler falan güncellemiyor. Evet. Firması öyle anlaşmış Microsoft'la.
Ya biz sen güncelleme diyorsun ama Microsoft'a göre 8.1 bayağı bir ürün.
Başka bir işletim sistemi.
Dolayısıyla Asus gidip anlaşmadıysa, onun lisansını almadıysa sende o şey çıkmıyor bile. 8.1 güncellemesi markette çıkmıyor.
Evet. Evet. Vallahi işte şunları bir atlatsalar. Birçok kişinin beklentisi de şu Windows artık ücretsiz olsa. Abi
dünyanın en para göz firmalarından diyorlar. Yani Apple için işte her şey aksesuarını bilden bile para kazanıyor. Onlar bile uzun zamandır minik minik veriyorlar. Kiminden para almıyor. İşte önce işte birinden az aldı bilmem ne. Yani
tabii 14-15 dolar gibi çok komik rakamlar alıyordu. Hatta birinden de almadı galiba.
Almadı da.
Yanlış evet. hatırlamıyorsam.
Onlar bile yapmıyorsa Microsoft'un da yapmaması lazım.
Artık bir şeyleri.
Öyle söylentiler var ya dur bakalım.
Biz bir şey bekliyorum ben. 9'da da bir şey umutlayacaklar. Yani en azından herhalde 8 sahiplerine artık parasız olma söylentisi de var biliyorsun.
Ya Murat parasız olmasının karşılığı reklam olacaksa
yok canım.
O zaman şu free to play oyunlara döneriz. Ya parasını verelim ne olur. şu reklamlar çıkmasın.
Eğer Microsoft 8'den kurtulmak gibi bir niyete varsa kafasında, hani senin dediğin gibi biraz hızlı geldi çünkü, pekala olabilir yani. Bir an önce 9'a geçsinler de sussunlar artık diye. Herkes şikayet ediyor çünkü.
Evet.
Microsoft'tan devam. 2100 kişiyi daha ekliyorlar atılma, kovulma listesine. Nokia temizliği sürüyor.
Ya bayağı bir
18 bin kişi diye açıklamışlardı zaten galiba. Evet,
onu gerçekleştiriyorlar.
13 binini attılar ilk etapta. Yavaş yavaş şimdi peyderpey.
Evet, bunlar şey değil. O 18 bin artı değil.
Yok. Değil, evet.
O 18 binin şeyi. İşte 18 bine tamamlıyorlar.
Ay, bu da kötü. Hem açıklıyorsun kaç kişi gideceğini hem de parça parça atıyorsun. İnsanların psikolojisi
bozulmuş. Abi bazı yerlerdeki tüm ofisi çıkartmışlar işte. Bütün normal çalışanlar beraber ofis kapanıyor ve
şimdi bütün eski Nokia'cılar düşünüyor bir sıradaki ben miyim diye.
Öyle olacak. Evet, özellikle ne bileyim insan kaynakları yok, pazarlama, PR gibi iki firmada da olan konumlarda olanlara yol veriliyor. Bu böyle. AMD Atiye aldığında da ilk işi Ati'nin pazarlama falan marketing bölümlerini uçurmak oldu. Çünkü diyor ki zaten var benim pazarlamacım.
Hı-hı.
O yüzden zaten Lumia'nın alan isimlerinden birini de yine Microsoft sitesi altında bir bölüme yönlendirmişler. Hı-hı. Artık kendi içlerine çekiyorlar.
Onu da geçen hafta söylemiştik galiba haberlerini.
Değil i̇şte mi? Şey Nokia yapacak, komple kan, yok edecek ufak ufak yok ediyor diye söylemiştik. O kapsamda bugün de, şimdi ben tam not almadım ama bir İşte nokia.com/lumia falan gibi bir adresi Microsoft domaini içine yönlendirmişler. Öyle olacak tabii ki, adam konfigüre ediyor kendini.
Microsoft geliştirici programında biraz değişiklikler yapmış.
Bu şey, Apple'ın da vardı ya hani yıllık $99 ücreti olan, Microsoft'ta da benzer bir ücret vardı. Bunu $19 kadar indirmişler kişisel lisanslar için. Yani artık herhangi bir ev kullanıcısı da yıllık $19 gibi yani cüzi bir ücreti verip Windows Phone'a uygulama geliştirebilir hale gelecek.
İyi.
Yıllık mı şey, perpetual diyor. Bir kerelik.
Bir kerelik.
Bir kerelik. Ha, bir kerelik miymiş?
Bir kerelik.
O zaman gayet daha güzel. Da güzel. Ama bunu şöyle eleştirmişler. Windows Phone'da hani eksik olan uygulama böyle bu işleri hobi haline getiren kullanıcıların yapacağı şeyler değil. Daha böyle ciddi geliştiricilerin bu alana girmesi lazım. Yani Microsoft'un bu hareketi aslında çok da iyi sonuç vermeyecek diyorlar.
Ars Technica da öyle yorumlamış. Ya diyor, madem uygulamaya ihtiyacınız var, bir de niye adamlardan üzerine para alıyorsunuz? Geliştiricilerden.
Sanki ihtiyacı
tabii var. Çünkü hani aynı şeyi geçen hafta mı konuştuk? Indie dediğimiz daha bağımsız, bazen de amatör geliştiricilerin cebinde $19 olmayabiliyor. Çünkü adam en azından şöyle cebinde olsa bile adam yaptığı oyunu bedava veriyor. Bedava verirken sen bir de bu adamdan para istersen olmuyor tabii. Eksiye düşüyor adam. Onu desteklemen lazım. Bu evet, uygulamalara ihtiyacın varsa. Yok, iyi olmuş şimdi.
iPhone 6'lardan haber var. Kapışıldılar abi. Beklendiği gibi
beklendiği
oldu.
Beklendiği gibi oldu.
Beklendiği gibi, evet. İlk alan Avustralya'da ilk işi kutudan çıkarıp yere düşürmek olunca.
Kutudan çıkaramadı bile.
Çıkaramadı. Kutu kapıyı, zor açılıyor ya.
Kapağını açtı böyle, fırladı telefon.
Yazık. Neyse ki kırılmadı.
Canlı yayında.
Çiziniş.
Abi şey çok kötüydü. Sıradaki herkes ooo falan oldu. Adam tam rezil oldu orada.
Yazık. O şeyden ötürü dünyada ilk satın alan galiba. Hani güneşin doğuşu, evet. Avustralya falan şeyine hep. Yeni Zelanda'dan başlıyor ya bu tür olaylar, evet, falan. Oradan ötürü. Ama ilk yere yapışmış ilk. Yeri öpmüş.
Neyse ki ekran falan gitmemiş yani.
Evet. Şimdi iPhone 6'lar hakikaten kapışıldı. Memnun insanlar yani, yorumlar iyi. Olumlu.
Yorumlar iyi, evet.
Herkes beklediği
Apple
şekilde.
Apple kullanıcısının memnun olmaması için herhangi bir sebep yok zaten. İyi şeydi, gelişmiş. İyi telefonlardı yani.
Bir de büyüdü işte.
Büyüdü, evet.
En çok istenen şeydi herhalde.
Evet. Ha, büyük de istemiyorsun. Artık Apple'da çeşit var. Hani eskiden onu söyleyemiyorduk. Şimdi çeşit var.
Hala.
İstersen 5S.
5S. C.
Tabii. Yalnız Apple büyük bir böyle şey lansmanda büyük bir olay olarak U2'nun albümünü bedava veriyordu.
Herkese vereceğim dedi.
Evet ve şimdi temizleme aracı yayınlandı. Zannedersin ki Norton'u siliyoruz.
Ama şöyle U2'nun yeni albümü galiba.
Evet, evet.
Bilmiyorum.
Doğru.
Yeni yeni.
Takip etmiyorum. Şey... Hani bu senin satın almışsın gibi senin hesabında.
Tabii senin o kütüphanene yerleşiyor yani. Orada galiba görünen bir şey oluyor.
Senkronizasyon varsa. Tabii bu hani ya istedim mi istemedim mi kardeşim. Güzel bedava veriyorsun. Hani bedava diye her şey. YouTube'u da çekecek miyiz? Hani insanlar sonuçta istememiş işte.
Sen YouTube'u sevmiyorsun abi.
Ya işte seviyorum da biraz dinlemesi zor ya. Hmm. Bono'ya katlanması biraz zor.
Vallahi.
Murat, yani dediğim gibi bedava falan albüm veriyorsun adam. Kimi insanlar da istememiş. Yani.
Bu çok kötü bir şey PR anlamında yani. Senin evet, albümünü bedava veriyorsun almıyor insanlar.
Yani zorla aslında bedava değil de isteyen alabilir hale yapsalar.
Bedava verirsen almazlar. Biliyorsun bedava şeylerin değeri olmuyor.
Evet.
Ama tabii bir yandan da bu şimdi grup için süper bir şey. Hani Apple'ın iTunes'un 500 bin kullanıcısı varmış dünya çapında. Bir anda 500 bin kişiye ulaştım.
Evet.
Normalde üzerine para verirler.
Bu yalnız YouTube'un da ilk böyle dağıtım şeyi değilmiş. Geçenlerde başka bir şey gördüm, resim gördüm. Geçmişte de böyle yeni çıkan bir ürünün yanında, Walkman'in yanında kaset olarak içinde YouTube ile beraber geliyor şeyi vardı, reklamı vardı.
Bu da kötü bir şey be. Eşantiyon grup.
Ya. Ama tercih ediliyor demek ki. Bir yandan da öyle düşün.
Tabii şey, ünlü grup. Bayağı bir farklı kesimlere hitap eden müziği var. Yine de yeni alınan bir şeyin yanında verilen grup olmak.
Evet.
Çok da istemezdim herhalde.
iOS 8 çıktı.
Evet, bu haftanın en önemli gelişmelerinden birisi. Her yerde aynı konu. 4S'e yükleyelim mi, yüklemeyelim mi? Aman 5'e yüklemeyin falan.
Yüklerken 5 GB boş alan istiyor falan. Bayağı bir sorun oldu.
Evet. Şimdi ben tabii ki iOS kullanıcısı olmadığım için çok derinlemesine anlamıyorum olayı. Fakat hani yayınlanan yazılardan bir kere şunu anladım. Eskiye göre 1 GB daha fazla boş alanından götürüyor, gözüküyor. Bunun dışında evet kurulum için... Zannedersem sıkıştırılmış olarak imaj
herhalde ya da işte hazırlıyor falan kendini o bir süreçten
evet, onun
geçiyor.
Bir açılması falan bir 5 GB falan kadar boş alan gerektirdiği belirtiliyor. Ondan mağdur olanlar oldu.
Yani 16 GB'lık bir telefon varsa elinde
doluysa da
ve doluysa şeylerle, işte oyunlarla, müziklerle falan bir şeyleri boşaltman gerekiyor. 5 GB da az değil.
Boşaltmak da iCloud'a atmak şeklinde oluyor. Sonra da dünyaya reklam alıyorsun.
Dünyaya açmış oluyorsun.
Dünyaya açmış oluyorsun evet depoyu. Ama şöyle söyleyeyim. Ars Technica mesela şeyden bahsetmiş. Yeni iOS diyor. Biraz da büyük ekran istiyor diyor. Yani tasarımı, menüleri şeyi daha yüksek çözünürlüğe göre yapılmış diyor. Ya
genel gidişat o yöndeydi dünyada zaten.
Şey yapılmış, daha çok düşünülmüş. O ilgimi çekti. Fakat hani 5'lerde falan sahip olup da iPhone 5 serisinden falan kuranlar pil çabuk bitiyor diyen arkadaşlar oldu da genelde o ilk seferinde hep öyle olur. Galiba orada şeyin etkisi olabilir mi? Yani yeni olduğunda hep oynuyorsun ya. Ondan acaba olabilir. Biraz onun da etkisi var mı? Pil bitti hemen diyenler de. Çünkü yeni bir telefon aldığında da hemen pil bitiyor. Çünkü bütün gün oynuyorsun ona. Şurası nasıl, burası nasıl bilmem ne.
Bir de benim etrafımda yani sizi bilmiyorum da çok şikayet eden var. Yani hepsi ayrı şeylerden şikayet ediyor. Genelde tabii bunların hiçbiri...
Çok ısınan var diyen bile var yani ben şaşırdım.
Bazı özellikler oluyor? Kayboldu diyen var. Eskiden daha iyiydi şimdi daha kötü oldu diyen var. Bilmiyorum artık yorumlara yazsınlar.
Ya bu iOS 8'de önemli olan şey Apple biraz hem güvenlikle ilgili şeyler var hem de Apple biraz burada geliştiricilere daha bir altyapı sundu aslında. Hani biz şimdi ilk elini alıp da şöyle baktığında ekranlarda falan çok büyük bir değişiklik yok. Var yani bazı şeyler ama asıl arka planda Apple bir şeylerin altyapısını yapmış. İlerleyen dönemde bunlar daha ciddiye anlaşılacak.
Şu benim ilgimi çekiyor. 6'dan 7'ye geçiş de büyük tartışmalarla oldu. Çünkü o büyük bir değişiklikti. Arayüzde falan ciddi farklar vardı. Şimdi 7'den 8'e geçişte de yine işte bazı memnuniyetsiz sesler yükseliyor falan. Eskiden böyle değildi gibi mi geliyor ya? Gerçi her iOS güncellemesinde ben şey muhabbetini duydum. İşte yüklemeyin, işte eski telefonları bilerek yavaşlatıyor bu falan şeyini. Bilmiyorum, ben iPhone sahibi değilim ama hani bilerek yavaşlatıyor. Yok, bilerek falan yavaşlatma genelde falan şey efsanesi.
Ya özellikle ya mesela şimdi yakında şey gelecekmiş galiba. Bütün içerideki veriyi şifreli tutacakmış Apple. Bir sonraki galiba gündem maddemizde buydu. Google'da öyle de Apple'da da aynısı var. Zaten şu anda yarış bunun üzerine kurulu. Gizlilik üzerine başladı iki firma. Bu tüketiciler için çok iyi bir şey.
Şimdi Apple diyor ki senin şifreni diyor. Sen şifreni koyduysan diyor. Hiç bana devlet de gelse, kimse gelse ben bile diyor erişemeyeceğim.
O. Yani Apple kendim de erişemeyeceğim. Devlet de benden istediği zaman al şifreli haliyle ver, kırabiliyorsan kır diyecek Apple. Dolayısıyla şimdi, hiçbir anlamı kalmayacak.
Ama şimdi ben buna şaşırdım. Çünkü şöyle, şu anda bir herhangi bir teknoseyir kullanıcısı bize gelip de benim şifremi verin dediğinde biz veremeyiz. Çünkü şifreler saklanmaz veri tabanında. Şifrenin karşılığı hani şifrelenmiş hali saklanılır. O yüzden herhangi
ama veriler şifrelenmez. Burada eskiden Apple telefonunda da öyleydi. Yani veriler şifreli durmuyordu.
Durmuyor tabii.
Şimdi onlar da encrypted olarak duracak. Şifrelenmiş şekilde duracak.
Hayır, duracak da hani onu işte ben senin şifreni devlete veremem falan olayı hikaye. Hı. Zaten veremezsin. Şimdi bize devlet gelse teknoseyir kullanıcıları
ama Apple şifreni değil verini ver.
Çünkü yok.
Apple şöyle devlet Apple'dan şey istiyordu. Verileri ver diyordu. Şu kullanıcının bana direkt yazışmalarını ver diyordu. Paket mahkeme hazırlar. Emri geldiği için de Apple vermek zorunda kalıyordu. Şimdi şifreli. Kendimi de göremiyorum ki al diyecek devlete şifreli. İstiyorsan çöz bunu. Onun da çözmesi biliyorsun çok uzun zaman alıyor falan. Artık bir gizlilik durumu orada oluşmuş oldu. Hatta bununla ilgili Tim Cook şey yaptı, açıklama yaptı yani Apple yeni bir gizlilik şeyi. İşte burada Google'a, Facebook'a falan biraz laf çaktı.
Zaten sıradaki haber o. Gizlilik bildirisi yayınladı Tim Cook'un kendisi. Ve şey diyor hani.
Bayağı bir sohbet tadında bir yazı bu arada. Okudunuz mu bilmiyorum ama.
Okudum. Şey diyor, ya isim vermiyor Google, Facebook demiyor da onların iş modelini tarif ederek onları aslında öne sürüyor. Ya
direkt söylediği cümle şu abi. Eğer diyor bir hizmet paralı değilse siz diyor oradaki ürünsünüzdür diyor. Bu hani bir laf vardır ya böyle
biz
söylenen.
Biz de bir iki kez tekrar ettik ya hatta hani. Ben söylediğim için ben söyledim o lafı yani. Zannedenler oldu. O aslında bir deyiş.
Evet.
Hani ücretsiz bir servis varsa ürün sensin.
İşte bunu aynen bu şekilde söylüyor ve burada işte yani bu işlerle ilgili herkes anlayacaktır burada aslında Facebook ve Google'a. Çünkü diyor ki senin verilerini toplayıp bunları derleyip anlamlı bir şey haline getirip başka yerlere satıyor. Hatta devlet kurumlarına veriyor falan diyor.
Bizde diyor öyle bir şey yok.
Bizde öyle bir şey yok işte.
Hizmet için varız diyor.
Ve bunu artık devlet de istese de veremeyeceğiz zaten diyor. Çünkü biz de göremeyeceğiz diyor senin elindeki veriler. Yani şurada önemli olan şey şu. Google da işte açıkladı. Android'in yeni versiyonunda şifreli gelecek otomatik her şey. Evet. Şifrelenecek. Firmalar gizlilik konusunda yarışmaya başladılar. Bu son kullanıcı için her şekilde iyi bir sonuç oluşturacak.
Ama tabii daha bir hafta önce iCloud'u konuşuyorduk. Bir de onu da unutmamak lazım. Şifre şimdi... ne olacak?
Şifre diyorsun. Her şey senin işte koyduğun 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklindeki
öyle koyar.
Şifrene kalmış.
Şey zaten.
O yüzden hani sen de bitiyor.
Evet.
Bir de bizim bir iki kere yine örnek verdiğimiz, güldüğümüz bir çok güzel bir karikatür var biliyorsun. Sen şifrene işte bilmem 128 bit encryption bilmem ne yap. Adam senin ağzına iki tane vurup o şifreyi senden alabilir. O daha kolay. Hani milyon gerçekten. Dolarlık bilgisayarlarla senin şifreni kırmakla uğraşmaktansa senin kafanı kırarak şifreyi ağzından almak daha kolay ve daha ucuz.
Evet.
Onun çaresi yok. ya şimdi şu önemli. Mesela bu özellikle telefonlar, tabletler için çok daha öne çıkan bir konu. Telefonu çaldırıyorsun. Yani zilini çaldırıyorsun değil. Kaptırıyorsun, gidiyor. Şimdi hangimiz telefondan Facebook'a girerken tekrar şifre giriyor ki? Kaydet diyorsun. Zaten cihaz da ona göre kurulmuş. Hani Android'e giriyorsun. Accountlar kısmı var. Facebook'un bu, Twitter'ın bu. Giriyorsun. Bir daha da sana sormuyor.
Öteki türlü kullanılamaz.
Kullanamazsın. Gerçekçi olalım. Güvenli olur ama kullanamazsın. İşte o noktada da telefonu çaldırmak en büyük sorun. Gitti mi gitti. Her şeyle birlikte gitti. Ya her hafta aynı şeyi konuşuyor ya düşüyoruz ama ya bu şifre işiyle olacak gibi değil. Tamam. Mesela ikili onay sistemi çok daha güzel ama kardeşim hayatı zorlaştırıyor. Çok bunu, zor.
Apple'da ve işte aslında Samsung'da şey var. Parmak izi okuyucu. Evet. Yani o işi kolaylaştırıyor evet. biraz. Şifrede evet. girmek zorunda kalmıyorsun. Okutuyorsun, geçiyorsun aslında.
Öyle. Bir alternatif bir yöntem. İşte biyometrik falan. Ya şey falan bunlar tabii akademik düzeyde çalışmalar ama şey sistemler var. Senin klavyedeki yazış hızına ve yaptığın hatalara falan bakıp seni tanıyan sistemler var. Hmm. Çünkü adam biliyor mesela her seferinde Ç yerine işte Ö'ye basıyorsan öğreniyor makine. Diyor bu benimki geldi diyor. Yine yanlış basıyor. Tamam. Yazım hızından sen olduğunu anlıyor. Mesela genelde şifreni hızlı yazarsın. Çok kullanıyorsan hızlı yazarsın. Bir yerden sonra makine buna bakıyor. Ya hani tamam hani basışından yanlış bastı arada bir tuşa ama belli ki bu bizimki diyor. Basış hızından, tarzından belli.
Doğru.
Falan. Hatta işte bir tuşu affediyor. Bir yanlış dokunuşu arada affediyor. İnisiyatif kullanıyor makine falan. Ya bu sistemler doktora tezlerinde falan oluyor da işte gerçek hayatta daha pek görmüyoruz. Bankacılardan bir şeyler bekleyeceğiz. Çünkü işin içinde para olunca sorunlar çözülür. Bankacılar herhalde bir şeyler geliştirecekler. Onların da çünkü başı dertte. Evet. Bir de orada tabii şu var. Hepimizin, şimdi bu herhangi birimizin bir şifresi sadece rakamlardan oluşsa biz onu döveriz burada. Aptal diye. Fakat banka şifrelerimiz hepimizin sadece rakam. Evet. Sayı. Ve sadece rakamlardan oluşan bir şifreyi Commodore 64'le bile kırarsın. Sadece olasılık az çünkü. Alfabe dediğin zaman 29 harf. Rakam koyunca 10 tane.
Evet.
İşte bankacılığın böyle bir yumuşak karnı var. WPS yani düğmeye basarak kablosuz cihazları eşleştirme sistemi. Niye güvenliğe önem veriyorsanız, kaygınız varsa kullanmayın diyoruz. Çünkü WPS'in de aslında bir şifresi var ve o şifre rakamlardan oluşuyor sadece. Uygun araçlarla 24 saat içinde mutlaka kırılabildiği belirtiliyor. O yüzden de mesela takıntın varsa kullanma diyoruz. Disable et diyoruz ayarlardan kullananlara. Banka şifreleri de öyle.
Buraya gündem maddesini almadık ama mesela benim okuduğum ilginç bir yazı vardı. Hatta galiba geçmiş gündemlerde de bir konuşmuştuk. Bu senin gezerken hani otomatik Wi-Fi'ları tarama özelliği vardı ya.
Evet.
Bazı firmalar varmış senin bu Mac ID'ni takip edip bu Wi-Fi'daki verileri senin nereleri gezdiğini raporlayabiliyorlarmış ve firmalara bunu derleyip satıyorlarmış.
Hmm.
Mesela Apple şimdi bu son güncelleme gizliliğe önem veriyoruz falan dedik ya. Şimdi artık bir ortamdaki Wi-Fi'ları şey yaparken Mac ID'yi karıştırıp veriyor. Gerçek senin ID'ni vermiyor. Sen gerçekten bağlanmak istersen gerçek Mac ID'ni veriyor. Yani bunları bile düşünerekten artık bir çözüm öneri
Google'ın
falan sunuyorlar.
Öyle bir şeye de derde girdi.
Galiba evet. Yani Google'da evet. öyle bir şey vardı.
Evet.
Bunlar bile düşünülüyor şu anda. Yani bir gizlilik konusunda bir trend oluştu gibi geliyor bana. Önümüzdeki dönemde hep bunları duyacağız bence.
Allah'ım de sen ne kadar işletim sistemi cihaz boyutunda böyle önlemler alsan da bunların üzerinde bir kullanıcı diye bir canavar var.
Ya tabii ki.
Sen böyle şeyler yapıyorsun. Adam Foursquare'e üye oluyor. Sana
zaten kendi
verik yapıyor. Her gittiği yerde hatta şeyi açıyor evet. şimdi Swarm'da.
Bak,
otomatik
şey. Bu arada gene aynı şekilde bu Apple'ın son gelen şeyleri sen söyledikçe aklıma geliyor. Gizlilik ayarlarında şimdi şey getirmiş bu iOS 8 ile birlikte. Sürekli yer bildiriminde bulun. Sadece uygulama açıkken yer bildiriminde bulun. Veya işte şu kadar saatte bir yer bildiriminde bulun. Ayarını ayrı ayrı getirmiş. iOS 8'de gelen özelliklerden evet. biri de bu.
Sürekli yer bildiriminde bulun olayı.
Artık seçebiliyorsun.
Ha, onu da şimdi burada bir anneyle konuşsak. Der ki o benim çocuğumda ben onu enable edeceğim, açacağım. Kapatmasını da engelleyeceğim ki takip edeceğim bütün gün çocuk nerede
evet.
diyecek. Bir şey de diyemezsin. Ama gayet korkutucu bir şey.
Kesinlikle.
Gayet de korkutucu bir şey. Çünkü sürekli yer bildiriminde falan şöyle olaylar da var Hamdi. Hani şimdi ben iyi boyutunu yaşadım. Bir mekandasın. Birisi çıkıp geliyor. Abi şeyden gördüm, Foursquare'den gördüm. Buradaymışsın, biz de buradayız. Hoş geldin diye geliyor adam. Hani ben hep iyi bir tarafını yaşadım. Onun kötüsü de olabilir. Sopayla da gelebilir. Evet, ha, buldum evet. Seni şimdi diye konuşuyordum bir şeyde gündemde. Buldum seni diye sopayla da gelebilir adam. Ki dünyada onlar da yaşandı, hanımlarda özellikle tatsız sonuçlarla yaşandı. Doğru. Biliyorsun.
Hürriyetin bilişim müdürü.
Neyse, Murat uyuyacak.
Evet.
Twitch'te bir şey konuşalım.
Twitch'te bir link yayılıyor. Senin Steam hesabını çalma potansiyeli var. Dikkat diyelim, onun linkini verdim. Şimdi nasıl de oraya bulaşmışlar. Link abi, normal phishing'i düşün.
Şimdi buna tıklayınca hesapları mı çalınacak?
Yok, o kadar değil. Chat'te yayılıyormuş. Sen onu chat'te bir paylaşım zannedip tıklarsan oltaya geliyorsun. Oraya dikkat diyelim. Gerçi bu tip şeyler biliyorsun. Daha çok hani İngilizce konuşulan yerlerde oluyor. Peki ilk en azından oralarda ortaya çıkıyor. Bize daha sonra geliyor.
Hayır, nasıl bir yazılımsa senin Steam'deki ıvır zıvırını satıyormuş. Hani kartlarını falan satıyormuş Steam Market'te. Bir de ucuza satıyormuş.
Google'dan da Android One programı. Daha önce bahsetmiştik bundan. Ama evet. Hani ürünler ortaya çıkmış.
Doğru.
Gerçekten söylendiği kadar ucuz. Ama hani bizim burada, yani burada değil sonuçta. Hindistan'da.
Gelişmekte olan pazarlar.
Evet.
Biliyorsun.
Biz geliştik herhalde.
Biz bayağı geliştik canım.
Hayır, işin kötüsü o telefon buraya o fiyatla asla gelemeyecek. Yani öyle
vergisi
bir şey olsa.
Vergisi o kadar tutuyor zaten.
Vergisi kendisi kadar tutuyor.
Evet.
Ama
Murat,
adamlar.
Zaten şimdi
neymiş?
Şöyle,
$100 miymiş fiyat?
Çok yani önemli. Bir tanesi işte $115 demişler. Yani bizim paramızda 250 diyeyim ben ona. De. Birisi 165. O biraz daha işte 300'ün üzeri. Şimdi şurada alabileceğimiz en 500 liraya ne alabiliriz? Turkcell T50 mi alabiliriz? T40 alabiliriz.
T40 ancak.
T40'tan da
çok. Zenfone 4 kaçtı? Daha mı fazlaydı?
Zenfone 4 alırsın.
Zenfone 4 alırız.
Alırsın.
Şimdi Zenfone 4 de bunların $165'lık telefonundan daha gelişmiştir gibi geliyor bana. Ama
var MediaTek'li.
Evet, işte ucuzun şeyi MediaTek.
Evet. Dual SIM bu.
Dual SIM. Vazgeçilmez özellikler.
Tabii. FM radyo bir de o var, bak onu unutma.
4,5 inç ekran.
Evet. Buralara gelmez. Az önce bahsettiğimiz olayla bağlantı. Android L'de şifreleme aktif gelecek. Yani sana sormayacak. Default olarak açık gelecek. Verilerin şifrelenecek.
Evet, Android'de bir şifreleme depolama menüsünün altında şifreleme özelliği var. Kullanılmıyor. Artık aktif olacakmış. Murat, bunun amacı işte telefon çalındığında konusu. Telefon gittiğinde hiç olmazsa adam içindeki verilere kolayca hiçbir şifre mifre girmeden erişemesin. Bir şifre olsun önünde.
Şeye ne diyorsun, bu tip şeylerin şimdi çıkması mesela... Biraz da telefonların, donanımlarının artık sana bunu hissettirmeden uygulayabilecek olması mıdır?
Ya da kesinlikle doğru. Çünkü bu bir araya bir driver girecek. Diskten okunan, zaten telefonların, tabletlerin genelde işte içindeki kendi SSD'leri diyeyim, uyduruk oluyor.
Öyle.
Zaten yavaş oluyor. Bir driver girecek, okunan her veriyi şifreleyecek, okuyacak, şifresini çözüp okuyacak, şifreleyip yazacak. Tabii ki kesinlikle performans etkiler.
Pil ömrünü etkiler.
Etkiler ama günümüzün işte bu 4 çekirdekli işlemcileri de bir işe yarasın. Bir çekirdek bu işe baksın. 2,5 GHz hız, 4 çekirdek işlemci. Hani tabletin içinde.
Bu şifreni unutursan ama verilerin gidecek.
Ha, şifreni unutursan bu sistemlerde şey yok. Aman unuttum, hatırlatayım. Annenin soyadı neydi? Köpeğinin adı neydi falan gibi sorular falan yok.
Evet. Android'in kendi tarayıcısında bir açık keşfedilmiş.
Ya bu önemli bir açık aslında. Normalde sitelerde hani böyle kullanılan JavaScript kodları aslında başka site üzerinde çalışmaya izin verilmez. Sadece o site üzerinde çalışır.
Evet.
Çünkü bilgisayarda ciddi erişimi olabilen bir özellik. Android'in kendi tarayıcısında, hani Chrome değil, Google'ın Chrome tarayıcısı değil, Android'le birlikte gelen tarayıcıda eski versiyonlarında böyle bir problem olduğu keşfedilmiş. Başka sitelere erişim imkanı sağlıyor. Bunun da kabaca aslında neredeyse Android kullanıcılarının yarısını etkilediği tahmin ediliyor. Google diyor ki 4.4 ve üzerinde böyle bir sorun yok. Google Chrome'da zaten yok. Bu arada Firefox falan gibi hani diğer tarayıcılarda da yok güncel versiyonlarında. Android'in kendi tarayıcısının eski sürümlerini kullananlar yapacak bir şey de yok. Yani bir çözümü de yok.
Hı hı. Ya orada şunu demek
yani lazım. Kullanmayın mümkünse Chrome kullanın.
Ben kullanmıyorum.
Ben de kullanmıyorum da hani vardır eski aleti olanlardan belki. Hani
bilmeyen tabii ki yani. Bilmek zorunda değil. Kullanıyor olabilir ama genelde elimize bir cihaz geçtiğinde ilk işimiz ya Chrome ya Firefox kurmak oluyor.
Bilmeyenler orada tarayıcı diye açıp onu kullanıyorlar. Bazıları biraz hızlı da çalışıyor.
Bilmek zorunda değil adam tabii. Yani, suçlayamayız. Bu arada tarayıcı konusu açılmışken şöyle bir haber vereyim ben de sıkıştırayım. Windows Phone'a Opera'nın betası çıktı. Arada da güncelleme de alıyor. Denemek isteyen Internet Explorer'dan hoşlanmayan arkadaşlar artık yükleyebilir. Ben çok bir hani tamam bu kullanılır dedirtecek bir şey göremedim. Ama ben zaten bir Opera kullanıcısı değilim. Olsaydım belki hani senkronizasyon falan gibi özellikler hoşuma gidecekti. Ama bir alternatif isteyenler için geldi.
Bir fikri takip yapalım. TweetPeak kapanıyor diyorduk. Kapanmıyormuş.
Bir müşteri bulmuş kendisine.
Evet.
Açıklanmıyorlar ama evet. Şimdilik.
Tweet atıp zaten bunu da kendine yakışacak şekilde tweet atıp duyurmuşlar. Bir firma tarafından satın alınmışlar. Yaşamaya devam edeceğiz diyorlar. Twitter'la marka üzerine bir sürtüşmeleri vardı biliyorsunuz.
Evet evet.
Ve şey demişlerdi, biz hani Twitter'ın dev mali gücüyle ve bunun getirdiği hukuk gücüyle uğraşamayız, savaşamayız, kapatıyoruz demişlerdi. Demek ki güçlü bir partner buldular kendilerine.
Kim acaba? Ben de merak ediyorum şimdi. Hani evet. Normalde Twitter'ın kendi resim şeysi var artık, hizmeti var. TweetPeak ne kadar kullanan var ki birileri satın aldı.
Evet.
Sony'den bazı Xperia modellerine güncelleme gelmeyecekmiş.
Bu bayağı bir tartışma yarattı.
Xperia C, L, M, S, P.
Evet, bu modelleri zaten pek biz görmedik.
2013 yılında çıkan modeller hep bunlar.
Xperia C falan bize gelmedi elimize test için. Türkiye'de satıldı mı bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
Bu SP'den çok soru geliyordu ya.
Evet, ben de SP'yi çok duydum.
Allah'tan kimse önermedi.
Murat, bu telefonların bazıları 4.2'ye, bazıları 4.3'e Android yükselmiş ama orada kalıyorlar.
İşte mesela bunların standart tarayıcısını kullanıyorsan
işte güvenlik açığı çıktığında açığında artık bırakacaksın. Çünkü yaması çıkmayacak.
Evet.
Ne yapacaksın? Firefox'a ya da Chrome'a geçeceksin.
Bu şey anlamına da mı geliyor onu çok çıkaramıyorum. Bir de biliyorsunuz hani büyük güncellemeler de şimdi Android'de güncelleme, minik güncellemeler de bazen geliyor.
Ama işte burada kastedilen şeyin güncellemesi.
Yani inşallah.
İşletim sisteminin güncellemesi. Ya browser o kadar sorun değil. Alternatifi var.
Evet.
Sorun işletim sisteminin ne bileyim işte network stack denen ağ yapısında bir şey çıkması. Ona evet. Çözüm yok. İşletim sisteminin güncellenmesi lazım ama browser. Hatta hakikaten bu browser açığından rahatsız olan arkadaşlara şunu söylerim. Dahili browser'ı da uygulamalar kısmından devre dışı bıraksınlar. Hmm. Yanlışlıkla evet. Falan açılmasın. Ya da bir uygulama onu açamasın.
Açamasın. Evet.
Varsayılan tarayıcı olarak işte Chrome, Firefox ne tercih ediyorsanız yükleyin. Varsayılan olsun. Öbürünü kapatın.
Evet. Larry Ellison da gidiyor.
Kimdir bu?
Oracle'ın kurucusu. Evet. Sadece başı falan değil. Tabii. 1977'de ünlü dev veri tabanı firması Oracle'ı kuran isim.
Yani Bill Gates neyse, Steve evet, Jobs neyse evet. Bu adam da o yani.
Ve Oracle çok büyük olay. Yani bizlerin hayatında olmuyor yani evde.
Onlar kadar bilinmiyor tabii. Yani,
yani şimdi Oracle şöyle, işte filanca bankaya gidip de bir işlem yaptığında ya da onun makinesinden işlem yaptığında Oracle'da bir
mutlaka
şeyler
bir yerden geçersin.
Yani. Ama tabii ki evine gelip de kurmuyorsun. Öyle bir şey değil. Veri tabanı, büyük veri tabanı yazılımı. Çok büyük paralara hükmeden bir bütçelere hükmeden bir firma. Yanılmıyorsam Sun'u da satın almıştı değil mi? Sun Microsystems, sunucu firmasını satın almıştı.
Evet.
Ve şey bir isim. Bir yandan da hani belki Steve Jobs kadar işi gereği de, ürünü, elindeki ürünü gereği o kadar popüler olmasa da bir bilişim şöhreti.
1977'den beri de başındaymış aktif evet. olarak.
Dükkanını firma. Bırakmamış.
Gene bırakmıyormuş aslında. Sadece CEO'luk görevini bırakıyormuş.
İşte artık ufak ufak yaş 70 olmuş.
Yaş 70 evet. olmuş. Evet.
35 yarısı yolun yarısı ediyor. 70 tamamı.
Adam ölsün be.
Bu arada firmayı da...
Yani adam gene... trans fotoğraflarını gördün mü?
Yani.
Benden genç gösteriyor.
Adam firmayı da bir tane yönetici değil gene iki kişi yönetecek bu arada. Şu anda onun iki yardımcısı varmış. Bunlar ortak CEO olacaklarmış.
Hmm. Eş başkan.
Eş başkan evet. He.
İlginç bir şey. İlginç bir durum. Oracle dolaylı olarak da Java demek. Çünkü Sun olduğu için işin içinde.
Diğer habere geçeyim. Bu haberden çok emin değilim ama hayal mi görüyorum, rüya mı görüyorum? Şimdi bu Elon Musk bu sefer şey demiş. Kendi kendine giden otomobillere daha 5-6 yıl var. Bu Elon Musk sürekli çıkıp bizim konuştuğumuz şeylere daha 5 yıl var, 6 yıl var mı diyor. Bana mı öyle geliyor?
Ya röportaj yapıyorlar bununla.
Sürekli aynı haberi 3 haftada bir söylüyormuş gibi hissediyorum şu anda.
Yok bu yani ben geçen gündemlerde başka birinden şey yapmıştık galiba. Elon Musk haberleri de yapıyoruz da bu arabayla ilgili ya başka bir haber. Sen çıkıyor, o ikisini birleştirdin
galiba. Sürekli ona 5 yıl var, ona 10 yıl var diyen bir adam var. Bu o bence.
Olabilir bilemiyorum.
Bu sefer de buna demiş 5-6 yılı var diye. Arabalar daha şeymiş, öğrenme sürecindeymiş. Yani etrafını tanıma sürecindeymiş. Daha o aşamayı geçmelerine bu kadar zaman varmış.
Sonra da onun hukuk altyapısı falan demiş de bizim tabii. her zaman konuştuğumuz şeyler.
Adam haklı o ayrı konu.
Doğru.
5-6 yıl gene iyi.
İyi.
Bence iyi. Yani en az 10-15 falan diye düşünüyordum. Çünkü en son geçmiş gündemlerde söylediğimizde 2030'lar falan diyorduk aslında.
Evet. Burada büyük olasılıkla herhalde kamyonlarda daha önce göreceğiz.
Hmm.
Çünkü tabii. Otomobil
her yere yani gidiyor.
Sokak arasına giriyorsun, pazara giriyorsun, çıkıyorsun falan, geri gidiyorsun. Kamyon biraz daha rotasında gidiyor.
Evet.
Hani araya sokağa girmiyor falan. Belli yerlerde mola veriyor da duruyor.
Gerçi sen Euro Truck Simulator'da onu değiştirdin ama.
Uzun. Ben tersten gidiyorum. Uzun yol gidiyor falan. Herhalde kamyonlarda daha önce göreceğiz. Otobüste de görebilirsin de otobüste insanlar kaçar. Şoför yok.
Bu arada Tesla'ların yani tamamen kendi giden Tesla'ların 2020'de yollarda olacağını evet. söylemiş. Yani 5-6 yıl derken ciddi anlamda onu hedefliyor. Evet.
Tabii bu kamyonda falan bu çıkınca bunun simülatörü nasıl olacak? Yani. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bilgisayar kendi kendine oynuyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece bakıyorsun. Camdan bakıyorsun.
Sen de radyoyu dinlersin işte.
He, radyo dinliyorsun. Ortalama... İngiltere'ye her gidildiğinde şey esprisi yapılır ya. Bak şoför yok falan. Çünkü sağda olunca şoför arkadaki muhakkak öyle bir espri yapar. Bak şoför yok. İnelim.
Bu arada otomatik giden arabaların ortalama 1000 dolar eklemesi düşünülüyormuş fiyatlara.
Nissan öyle demiş. Ben demiş 1000 lira, 1000 dolar ek maliyetle yaparım bu işi demiş.
Abi bir şey değil, bir USB ekleyeceğim
kimse,
diyorsun şimdi bir arabaya.
İnanmadı.
3000 lira istiyorlar.
Nasıl bakalım bu şey eklenecek kendi kendine gitme.
Hmm.
Isaac Asimov'un öyküsünde pozitronik beyin takıyorlar arabalara. Gülmeyin adam
nasıl
öyle
bir şeyse.
İşte. Ama o zaman da şey sorunu falan başlıyor mesela. Arabayı emekli etmen gerekiyor. Şimdi araba tert oluyor, şeye çıkartıyorsun, atıyorsun falan ya. O zaman da hani atamıyorsun, kıyamıyorsun. Takip ediyor seni yolda arkadan. Beni bıraktılar.
O o kadar da beyin takmayacaksın abi.
Öyle bir Asimov'un öyküsü var. Emekli olmuş arabaları, adamın biri çiftlik kuruyor, arazi kiralıyor. Emekli olmuş arabaları
huzur
orada.
Evi yapıyor, yani
huzur evi yapıyor, bekletiyor. O da sorun.
Amazon da e-kitap okuyucularını ve tabletlerini yenilemiş. Biz de görsek keşke de.
Evet, bizim hasret kaldığımız bir ürün türü. Amazon Türkiye'ye servislerini sunmadığı için alıp getirenler oluyor.
Burada da satılıyor canım. Hiç pazarda görüyorsun ama.
Bu Amazon'un özellikle tabletleri bayağı ilgi çekti. Kindle'dan sonra bayağı ilgi çekti bu Fire serisi tabletleri. Onları yenilemişler. Yanılmıyorsam şu anda linkini veremeyeceğim. Ama bir iki ürünü enteresan. Birisi şu çocuk tableti. Çünkü Amazon çocukların kullanım tarzını güzelce analiz edip güzel bir çocuklara yönelik tablet yapmış. Tabii ki en önemli özellik çevresindeki tampon mu diyelim buna?
Yani öyle herhalde.
Koruma çerçevesi. Evet. Bu arada tabii onunla bitmiyor. Şimdi Amazon'un hardware'leri biz alıp geldiğimizde tat alamıyoruz. Çünkü Amazon bunları sahip olduğu deli içerikle sunuyor. Mesela çocuk tabletinde ne yapmış? Tamam işte kırılmasın diye çevresine böyle plastik tampon geçirmiş falan ama içi de Amazon'un deli gibi çocuk
sesli kitapları, kütüphanesi, sesli videoları kitaplar, vesairesi.
Çizgi film falan kütüphanesiyle dolu.
Evet.
Aslında hardware'i hiçbir şey değil.
Tabii.
O içerik önemli. Şimdi Kindle'da aynı şekilde kitap alıyordun tek bir dokunuşla Amazon'un milyonluk kitap dükkanından. O yüzden bu cihazları satın alıp koltuğunun altına gelip alıp gelmek bir Amerikalı'nın aldığı hizmeti almak anlamına gelmiyor Türkiye'de. Biz yararlanamıyoruz. Bu çocuk tableti ilginç geldi bana.
Evet. Bizde millet çocuğuna çakma tablet alıyor çocuk tableti niyetine.
Hı. Kırarsa üzülmeyelim diye 100 liralık evet. Tablet alıyorsun. Ne yapacaksın Murat? Kırıyor keratalar.
Kırıyorlar. Da benim derdim o değil. Benim derdim ondaki plastiğin içindeki şeyin çocuğa zararı meselesi. Biliyorsun oyuncak toplatılıyor bu nedenle.
Ama şimdi tableti de ağzına sokmasın çocuk ne olur yani.
Çocuk sokar abi çocuğun. Her
sokuyoruz.
Evet.
O kadar küçük çocuğun tabletle işi yok ya. Yani bizimkilerde mesela biz bir şunu görüyoruz. Çocuklar için oyunlar var. Boyama kitabı türü. Ya da işte böyle daha çok hani ekrana dokunduğunda bir renk coşkusu ve yanında da ses çağlayanı oluşuyor. Ama çocuk bunlara dalıp da coştuğunda o da böyle iki eliyle falan daldığında uygulamadan çıkıyor.
Yani.
Apple'da onun bir sistemi var. Kısıtlama var. O home tuşuna 3 kere basılınca sana bir şifre soruyor. O zaman ancak çıkabiliyorsun. Öyle bir kısıtlama modu var. İşte bu Windows Phone'da da çocuk odası falan var. Hani Android'de de HTC'nin falan geliştirdiği çocuk modu falan gibi tür şeyler var. Çocuk işin içine girince işte mesela böyle şeyler önemli. Ya da mesela telefon edemesin. Telefonla oyun, Pac-Man oynasın ama telefon edemesin. Sağa sola çeviremesin istiyorsun. Hatta cevap da veremesin. Telefon geldiğinde yani. Sana versin telefonu istiyorsun. Böyle şeyler lazım.
Evet.
İşin içinde çocuk olunca şey de işe yaramıyor tabii ki. Ekrana bir uyarı mesajı çıkartmak. Yani ya çocuk okuyamıyor ki onu.
Doğru. Amerikalı Home Depot firması mağaza zinciri de hacklenmiş.
Müşteri bilgileri
kaptırmış.
Kaptırılmış. Bayağı büyük miktarda.
Evet.
Milyonlarla ifade ediyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Müşteri bilgileri. Zannedersem kredi kartı bilgileri de var.
Doğru. Oradan alışveriş eden dinleyicilerimiz varsa kartlarını değiştirsin. Evet. Şifrelerini değiştirsin. BitTorrent'te güvenli mesajlaşma uygulaması Bleep'i kullanıma sunmuş.
Bunu daha önceki gündemlerde söylemiştik. Alfa aşamasına geçti diye. Artık son haline almış, kullanılabilir.
Güvenli.
Ya gizlilik trendine bir katkı daha.
Ama NSA'de şu anda anahtarı var büyük
olasılıkla. Bilemiyorum artık. Öyle olmadığını iddia ediyorlar tabii ama.
Bilemeyiz.
Ya bunun avantajı şu. Tek bir sunucu üzerinden bir şey yok. Torrent mantığıyla çalışıyor. Ve bütün bilgiler şifrelenmiş olarak gidiyor ağ üzerinden. Sadece karşı taraftaki iletmek istediğiniz kişi açıp okuyabiliyor.
Evet.
Mantığı bu aslında.
Bu herhalde PGP sistemine falan mı dayanıyor? Herhalde.
Herhalde. Yani şifreleme mantığı o olabilir.
Public olarak... key encryption.
Evet evet. Yani tam olarak nasıl çalıştığını bilemiyorum açıkçası ama bir şekil şey yapıyor. Yani iki taraf arasında şifreli güvenli hat
önce kurup, anlaşmayı sağlayıp herhangi bir sağlayıp
ara sunucu olmadan
peer to peer.
Aynen. Torrent mantığıyla zaten BitTorrent var arkasında.
Bir deneyelim aramızda.
Deneyelim evet. Yani bunun nasıl çalıştığını
ayrıntılı olarak böyle şey yapalım. Güvenli olduğunu nasıl anlayacağız?
Anlamayacaksın tabii.
Anlamayacaksın.
Yani en azından hani bin şeyi görmek falan lazım.
Diyeceğiz, kapıya NSA gelmezse dinleyemediler demektir.
Şey yapacağız yani bir WhatsApp'ın yerine hani kullanımda fonksiyonellik anlamında alır mı almaz mı görmek lazım.
Ya BitTorrent bu aralar bu torrent mantığını bir sürü şeye uygulamaya başladı. Mesela bu evet, mesajlaşma BitTorrent Sync var mesela. Evet. Dropbox gibi kendi arkadaşların arasında şey yapabiliyorsun. Hani tek bir sunucuya bağlı kalmadan eşleşme falan sağlayabiliyorsun. Bunun bir de yayın yapan versiyonu da var ama daha o aktif hale gelmedi. Şimdi ismini hatırlayamadım o hizmetin.
Valla mesajlaşma için şunu söyleyebilirim. Mobil uygulaması olmadıkça hikaye.
Mobil uygulaması var herhalde.
Var gözüküyor.
Tamam. Yani ekran görüntülerinde
var. Şart çünkü.
Tabii tabii. Kesinlikle şart.
SpaceX ve Boeing NASA'dan onay almış.
Ne onayı?
Uzaya adam gönderme ya geri getirme. Bu gene geçmiş gündemlerde bahsetmiştik. Bu Elon Musk'ın firması zaten SpaceX.
Yine mi o ya?
Ya onun böyle hep böyle abuk sabuk işlerde parmağı var mutlaka.
Şeye izin vermişler işte. Şu anda biliyorsunuz.
Kontratları NASA, onaylanmış karşılıklı.
NASA uzay istasyonuna kendi vatandaşını, astronotunu gönderemiyor.
Rusya üzerinden.
Ruslardan gönderiyor.
Onu da koltuk başına 70 milyon dolar para veriyorlarmış bu arada.
İşte şimdi... şeye ihale edebileceklermiş.
2017 yılında yani çok uzak da değil. 2017 yılında
özel firmaya
bu
işi verebileceklermiş.
Bunların onaydan geçmişler. Yani onlar zaten belli bir çözümler ürettiler.
Evet.
Planları falan hazır. NASA da bunu incelemiş. Onayı vermiş bu iki firmaya. Evet. 6.8 milyar dolarlık bir ihale diyelim. Büyük kısmı Boeing'e gidiyor.
Evet.
4.2 milyar dolarını Boeing, geri kalanı da SpaceX alacakmış. 2017 yılında bunlar uzaya astronot taşıyabilecekler. Uluslararası uzay istasyonuna.
Büyük bir olay. Özel firmaya geçmesi bu işin büyük bir olay.
Ya NASA normalde aslında her şeyi kendi bünyesinde yapmıyor. Çoğu şeyi böyle özelleştirerek yapıyor eskiden beri. Astronot elbiselerinden tuttun da işte bazı şeylerin tasarlanması. Bu ama dediğin gibi büyük bir olay. İlk defa bir uzaya giden, zaten Space Taxi diyorlar ismine de. Yarın bir gün bu artık şeye de inecek belki. Normal ya kullanıma burada, kadar düşecek.
Şimdi bilimsel çalışmaları devletin desteklemesi gerekiyor. Çünkü bilimsel çalışma birebir karşılık hani 1 milyon dolar harcadım, birini hemen geri aldım bir yıl sonra gibi bir şey değil. Bazen şey yapıyorsun, ne bileyim işte dinozorun kafasının hacmini ölçüyor adam. Hani hiçbir şey dönüşü yok.
Evet.
Maddi dönüşü yok. Ama yapılma, bilgiyi arttırmak için yapılması lazım.
Bir de nereden ne çıkacağını bilemiyorsun.
Yaşamı anlamak için yapılması lazım. Bunu birinin hamisi olup çekmesi lazım bu masrafı. Ama diğer yandan da Amerika'da son yıllarda işte NASA'nın yaptığı harcamalar falan göze batıyor. Özellikle cumhuriyetçi taraf, bilim düşmanlığıyla tanınan cumhuriyetçi taraf. Adamların işte filanca yerdeki galaksiyi ya da nebulayı incelemek için 10 milyon doları harcamasına itiraz ediyor. Ne dönüşü var diyor. İşte vergi veren vatandaşımın parasını harcıyorsunuz diyor. NASA da savunmada uzun zamandır. İşte kendini işte böyle daha çok ne bileyim uzay istasyonundan canlı yayın falan gibi halkın önüne çıkacak şeyleri destekliyorlar.
İlgi çekmek için başka i̇lgi zaten şansları için. Yok.
Sonuç getirecek, ilgi çekecek çalışmaları destekliyorlar. Bir yandan da işte böyle bazı yükleri özel sektöre atalım. Belki daha hızlı gider onlar. Daha hani yol almak anlamında, ilerlemek anlamında umuduyla.
Bir de işte uzun vadede bunun ticarete dönme ihtimali var. Sonuçta sen kendi firmalarında bu konuda geliştirmiş oluyorsun evet. aslında.
Bizde de uzay deyince bizde de bir uydu değişimi yaşandı.
Ya. Evet.
Şu anda uzun zamandır aslında beklenen.
Ta Ramazan bayramında mıydı? Ramazan içindeydi ertelenmişti. Galiba.
Ertelenmişti.
Ertelenmişti. Bayağıdır da.
Bir anda kabus gibi geldi ama insanların evet. üzerine. Çünkü uydudan seyreden uyduculara herkes şu anda.
Kişi başı 10 lira mı 20 lira mı öyle bir fark.
15, 20, herkes. 30 yerine göre. Artı.
Uyducular bayram etti.
Yetişemiyorlar.
Yetişemiyorlar.
Yetişemiyorlar.
Abi uyduyu ayarlamak yani çok zor evet. değil ama illet bir iş.
Valla benim de elimin ayağımın durduğu bir iş yani öyle karşısına geçince aynen. o dikey polarizasyon, yatay polarizasyon.
Transponder falan derken.
O yıkılıp kalıyorum böyle 3. sayfada.
Yani işin kötüsü biz televizyon izlemeyen insanlarız ama işte annen baban izledi mi yine şey oluyor. Yine yani
malum için hocam. Yapmam gerekiyor. Ben evet. uydu hayatta evime bağlatmayı düşünmem bu yüzden. Bu kanal onların kendi içinde de bazen kanallar değişiyor biliyorsunuz.
Evet.
Hani, evet. TRT1'in çıktığı yerden tabii 6 ay sonra çıkmayabiliyor. Bunu meraklıları birbirlerine haber veriyorlar. Hatta şöyle hani şimdi biz biraz da şu yüzden sorun yaşıyoruz. Hani sizin benim gibi ben televizyon seyretmiyorum diyen adamların uydu alıcıları gayet tırt şeyler. Meraklıların uydu alıcıları ve antenleri uzay üstü gibi. Motorlu adamın anteni dönüyor. Evet, bilmem, dönüyor. Hotbird bilmem ne falan filan. Dönüyor, ediyor, şey yapıyor. Kaydediyor uydu alıcısı onların falan çoğunun.
Şifreli kanalları kırıyorlar.
İşte onlar, onların bir camiası var zaten.
Tabii tabii.
Hani bizim alabildiğine uzak olduğumuz ya da anlayamayacağımız bir camiası var. Bizler öyle uyduruk alıcılarımızla aman TRT'nin şeyi değişmiş, ajansı kaçıracağız diye oturup uğraş lan sample rate. Of, uğraş dur. Benim de şu aslında anda beni bekleyen iki yani. Tane, üç tane uydu alıcı var. Hamdi ben yakınlarıma hep şey aldırdım. Kendinden DVB-S destekli televizyonlar aldırdım ki şu uydu alıcıyı kaldıralım.
Ne en güzeli.
Antenden gelen kabloyu televizyona takalım diye. Oldu da. Fakat bu tür durumlarda şu esneklik kalktı. Onlar şey yapıyorlardı. O uydu alıcıyı koltuklarının altına alıp
götürüyorlardı.
Televizyoncunun uyducunun yolunu tutuyorlardı. Bunlar şeyleri yükle, kanalları yükle diye. Şimdi o esneklik kalktı. Bir yandan da şu kalktı. Televizyoncu da eve geldiğinde benim o yaptığım kuruluma hemen bir şey atıyor. Çünkü o da öğrenmiş Next Star kutu konacak. Ondan ayarlanacak. Bilmem ne HDMI ile bağlanacak. O da onu dünyanın en iyi şeyinin o olduğunu kanaat getirmiş olduğu için benim yaptığım doğrudan televizyona bağlama şeyine laf atıyor. Zor. Uğraşacağız yine.
Dijitürk'ün kutusu var. O kendi kendine halletmiş.
O kendi kendine yapar işte.
Onlar da kendi yapıyor tabii canım. O zaten Dijitürk.
Ama çünkü orada bir yönetim var. Evet. Hani bir management şeyi var.
Ya zaten kanalların sırası falan da değişmiyor orada hiç.
Tabii.
Onlar
ben televizyona takıyorum dememin bir şeyi de bu kanalların sırasını değiştirmek açıkçası. Özellikle uydu yayında o kadar çok kanal var ki. Evet. Dijitürk falan gibi bir şey kullanmıyorsun. Kendin çanak koyup bağladığında. Kendi sıramı yapmak istiyorum. Yoksa o denizde kaybolup gidiyorsun.
Evet. O yüzden ben Allah'tan uğraşmadım. Şimdi annemler bir süre birkaç saat kaldılar öyle. Çünkü şey de gitmiş. Kablo TV de gitti. Ve hani bayağı gitti ya gelmedi. Geldikten sonra ben şu anki halinden memnun değilim. Bayağı bir hani ekranda artifekler var. Uydularda olur ya birçok yağdığında falan böyle bir öter kanallar evet, şey olur.
Sıkıştırmadınız.
Onun aynısından şimdi hem bu ofistekinde oluyor hem evde oluyor.
Ben galiba evde gözlemedim. Ben şanslıyım belki ama.
Ben uydu alıcısını tarattım bir şekilde oldu. Ya zaten tek bir frekansı tarıyorsun. O A taramasıyla bütün şeyleri buluyor.
Ya tarıyor da işte.
Ama işte bunu anlatamazsın.
Aynı kanalı 3 kere şey yapıyor. Ben anlamıyorum.
O tabii onlar rezerv. Ona uğraştım ben de.
Galiba bazı yayınlar birkaç uydudan birden yapılıyor galiba. İşte hepsini ekliyor. Aynı kanal devamlı çıkıyor falan filan. Çok garip yayınlar çıkıyor görmek istemeyeceğim. O yüzden
evet.
Hepimiz için bir sıkıntı. Bütün bir ülke için sorun oldu bu.
Evet neyse ki çoğu atlatıldı.
Ekonomiye katkısı oldu abi. Uyducular.
Evet al ver ekonomiye.
Bayram öncesi iyi oldu.
Evet. Bir haber daha Pardus'tan. Teknoloji Bakanlığı Pardus'un 10 bin bilgisayara yüklenmesi için düğmeye basmış.
Ne güzel ama...
Ya Pardus'u tamamen yok oldu sanıyordum ben açıkçası. Demek ki tamamen yok olmamış. Anladığım kadarıyla geliştiren ekibi dağıttılar ama devlet dairelerinde kullanılmaya devam edilmiş.
Çünkü hani bir şey yapılmıştı. Yatırım yapıldı, kuruldu. Tabii, tabii. Özellikle askere alma asal basbayağı geçti şeye. Pardus'a biliyorsunuz. Hatta o geçişte birazcık sıkıntılar da yaşandı ilk sene. Hı hı. Ama bu da şey değil ki yani olmadı çocuklar gelip Windows kursun yapamıyorsun bunu. Büyük yatırımlar bunlar. Büyük tabii. işler. Pardus'un bizlerin önüne çıkmayan bir de sunucu boyutu var.
Tabii bir yandan da var.
Ama bir yandan da şimdi bu 10 bin yeni kurulum diyorsun kamuda. Yani devlet değerlerinde.
Ya Teknoloji Bakanlığı ilk olarak kendi bünyesinde başlatmış. Aslında bütün her yerde yapılması planlanıyor. 3.3 milyon bilgisayardan bahsediliyor yani. Bu sen haberin, bunun lisans paralarını düşün işte.
Bu haberin tamamının kültür için okunması lazım. Çünkü burada çok ilginç bilgiler var. Diyorlar ki devlet her bir yazılım için yılda 500 lira Microsoft'a para ödüyordu ofis yazılımları için diyorlar. Şimdi bu biraz fazla bir para ama bunun tabii de bu sırf lisans değil. Bu büyük olasılıkla bakım falanla birlikte.
Muhtemelen.
Fakat büyük bir para. Yılda 500 lira ne demek ya bilgisayar başına? Bilgisayar kaç para?
Abi işte 3.3 milyon bilgisayardan 800 milyon dolar tasarruf sağlayacakmış. Neredeyse 1 milyar dolara yakın düşünsene rakamı. Çok ciddi bir rakam.
Ama bir yandan da işte bakarsanız yani tabii ki bu haberi çok fazla bilgisayar konusuna hakim bir arkadaşın yazmadığını tahmin edersiniz. Satır aralarında ilginç bilgiler var. Diyor ki bilgisayarlar işte cepte taşınacak falan dedi. USB belli ki. USB'den açılacak deniyor. Yani bir live dağıtım mı söz konusu? Olabilir. Pardus'un USB stick üzerinde bir Knopix gibi falan taşınabilir dağıtımı mı söz konusu olacak falan. Keşke daha bu detayları öğrensek de bir şey olsa.
Keşke son kullanıcı sürümü de aslında bir şekilde ilk baştaki gibi devam etseydi aslında. Kullanan da bayağı kişi vardı.
Evet.
Ben de dahil. En azından hani günlük hayatımda olmasa da bir kurup bakıyordum neler var neler yok nasıl gidiyor diye.
Yani tekrar gündeme gelmesi güzel bir şey.
Ya 62. Evet. hükümetin şu son kurulan hükümetin programına girmiş bu. Hı.
Ya bu lazım zaten. Pardus konusunda hükümetin bir karar vermesi lazım.
Ya biraz da şu şeyle alakalı oldu sanırım. Bu devletler birbirini dinliyor, ediyor vesaire. Evet, evet. Bu bizimkilerin herhalde zillerin çalmasına neden oldu bir
gündemine
şekilde.
Gündemine geldi.
Ya işte çıkıyor. Ciddiyeti... Almanya seni dinliyor. Amerika dinliyor. Yıllardır şey yapmıyor. Bir yandan Rusya dinliyor. Çin zaten herkesi evet. dinliyor. Evet. Dinlenmemenin yolu ne? Kendi yazılımını üretmek. Başka şansın yok.
Bizim hükümette aklının sesini dinlemiş herhalde.
Lazım.
Evet. Bir şeyle bitirelim. Gigabyte kampanyası. Gigabyte değil, gigabyte değil şeklinde.
Denilsin diye evet. bir girişim başlamış. Bir web verdik. Sitesi açmış arkadaşlar. Gigabyte denmez. Hani yabancılar da ona gigabyte der diyorlar. Doğru. Gigahertz de denmiyor. Gigahertz diyorlar. Gigahertz diyorlar hatta.
Ben o kelimeyi ilk duyduğumda hep giga olarak duydum. Öyle de kullandım.
Onu da ilk gigayı ben nereden duydum biliyor musun? Şu Geleceğe Dönüş filminde hani profesör vardı ya.
Ben bile orada duymuş olabilirim.
Orada kullanıldı o kelime. Giga, evet. Giga volt falan gibi bir şey
gigabyte,
geçiyordu.
Gigabat.
Ha gigawatt falan gibi bir şey geçiyordu.
Akım kümülatör.
Orada benim aklıma girdi. Bak tam ilk duyduğum yeri bile hatırlıyorum.
Kesinlikle ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de orada duydum. Daha sonra da şeyle pekişti bu bende. Gigabyte denirdi hep. Şey marka adına.
Gigabyte.
Marka
gigabyte
adına.
Marka adına evet. Tabii ki.
Doğrusu ama gigabyte.
Evet.
Buna site açmışlar. Güzel de bir site olmuş. İlginç.
Gigabyte'da gigabyte çalışanlarının gigabyte dediğini biliyorum hatta Türkiye'de yani.
Ya Murat bu birazcık... Ya şimdi işte Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour mu, Gilmour mu? Yani şimdi sokaktan diyeceğim de sokaktan David Gilmour'u bilen kaç kişi çıkacak? Hani barlar sokağında diyelim.
Şu an
100 kişiyi çevirsek 50'si Gilmour der, 50'si Gilmour der herhalde. Bunun pek
böyle... Kendisine sormak lazım.
Ne bileyim. Yurt dışında yöresel olarak mı değişiyor? Şive falan fark ediyor bilmiyorum ama evet gigabyte deniyor genelde.
Orası doğru.
Ağzımızı alıştırmaya çalışalım.
Çok artık hani web siteleri açacak kadar falan kafaya takmak gerekir mi bilmiyorum ama düzelsin istemişler. Düzelsin tabii ki. Niye yanlış söylüyorsun? Düzelsin.
Sen gigabyte demiyorsun zaten. Arada ben kaçırıyorum.
Ben direkt öyle diyorum vallahi.
Ben gigabyte'a falan geçemedim ki. Ben hala megabyte'ların, kilobyte'ların adamıyım. O yüzden şey... Bak terabayt hiç ağzımızdan çıkmıyor mesela. Evet. 10 terabayt disk çıktı.
Ya. Evet, haberlerim bitmiş.
Evet.
Bir şey diyorsunuz mu?
Çok geç girdik, çok geç tamamladık.
Evet, bu arada akışta isyan var. Niye haber vermiyorsunuz diye, niye yayına girmedi diye. Çünkü çekiliyor. O yüzden.
Live mı yapsaydık, ne yapsaydık? Neyse Murat, bir an önce bu da çünkü bir de render ediliyor şimdi.
Tabii canım daha bu.
Kayıt bittiği noktada upload işlemine basmıyorsun. Ne olur acılı arabesk falan gibi şeyler yazmayın şu taglara. upload başlıyor, hadi başlasın.
Evet.
Yayınının metnini falan hazırlamamız gerekiyor. Yapalım.
Ha, tabii tabii.
Önümüzdeki hafta ne var?
Ne anlamda? Şey mi içerik?
Programda?
X99 var.
Tekrar.
Pazartesi günü.
Evet, anakartları konuşacağız.
Anakartları konuşacağız.
Biraz daha elimize alıp hani şurası şöyle burası çalıştırıp böyle diye diye evet konuşacağız. Yapmamıştık çünkü.
Evet.
Onun dışında oyunlar olacak.
Oyun olacak. İşte otoseyirciler bugün buradaydı, çektiler.
Otoseyirciler bir şeyler evet hazırladı.
Biraz...
Sürprizler de var. Hobi
hobilere kısmında biraz değineceğiz. Evet.
Evet. Bir şeyler hazırladık.
Güzel olacak o bölüm.
Güzel olacağını umut ediyoruz. Benim gözüm görürse
olur.
İlginç bir sürpriz hazırlıyorum.
Şeyi soruyorlar sana.
Görmezsem de çok çabuk garip bir şey oluyor.
tozlu rafları sana soruyorlar Demet abi.
Şimdi tozlu raflar biz bu ay yapmadık mı?
Galiba yapmadık.
Artık iyice kafa gitti. O zaman yapılacak demektir. Tozlu raflar evet için şöyle. Tozlu raflar için dedik ya, tozlu rafların artık bir sponsoru var. Dolayısıyla biz de belli bir bütçe ayırabiliyoruz. Tozlu raflar için biraz alışveriş ettik.
Evet, aslında bir şey yapmadık değil, alışveriş evet ettik.
Tozlu raflar için alışveriş ettik fakat onlar Eylül ayına yetişmez. Hı-hı. Gelecekler elimize.
Daha gelmediler.
Bayağı bir alışveriş ettik hatta. Yani bir büyük bir kutu gelecek Teknoseyir ofisine. Ama tabii gelecek, onları temizleyeceğiz, fotoğraflayacağız, kullanacağız, deneyeceğiz. Kimisi çalışmayacak, evet, kimisi çalışacak falan filan. Eylül ayına bir tozlu raflar söz verdik, girecektir mutlaka ama asıl Ekim'de daha şenlikli olacak.
Düzene, Ekim'de komple düzene gireceğiz.
Evet.
Yani bizim çünkü bir taraftan da şeyler bitmedi ki, daha telefonu bu hafta bağlatabildik. Düşünebiliyor musun?
Tabii ki bizim bu... Taşınmamız bizim yayın akışımızı etkiledi.
Evet.
Hiç böyle olmamıştık.
Evet.
Düzene girdik mi, makinenin çarkları tıkır tıkır dönmeye başladı mı, keyifli olacak.
Evet.
Yani sonbahar, kış iyi geçecek. Hı hı. Ama şu anda hakikaten daha oturamadık. Mono'yu soruyorlar. Mono evet daha eski ofiste.
Orada.
Bayağı zaman olmasına rağmen hala Macit soruluyor. Macit arkadaşlar, vatani görev kapıda. Macit dolayısıyla o işlerle uğraşmak için o alana sayıyor, kaydı. Gün sayıyor. Dolayısıyla hani dargın değiliz, şey değiliz, kavgalı değiliz ama Macit askerlik görevini yapmak için o alana.
Belki alana ayarlayabilirse FIFA 15 için
evet
gelir ofisimize.
Evet. Bir gelir de biz gelir. Macit'i FIFA 15 turnuvalarını hazırlıyoruz. Çünkü Xbox One ödüllü turnuvalar geliyor. Macit daha önce Xbox 360'da turnuvalara katılıp Xbox 360 falan kazanmıştı hakikaten.
Evet.
Şimdi onu Xbox One için kampa sokuyoruz
çünkü
ki
bize One gelmesinin başka bir yolu
geleceği yok.
Evet.
Macit gidip bir tane kazansın diye onu kampa aldık. böyle hala şeyi soranlar var. İşte Özkan nerede falan diyenler var. Şimdi Özkan profesyonel yaşamına devam ediyor. Onunla da kavgalı değiliz. Ayrı değiliz. Her ya, gün haberleşiyoruz.
Evet, şunu bir daha söyleyelim o zaman. Teknoseyir ayrı bir firma olarak yeniden kuruldu. Biz taşınmadık. Taşındık da sadece taşınmadık. Biz yeni bir firma olarak kurulduk.
Öyle. Bir yeni bir yayın firması da kuruldu.
Evet.
Çünkü daha önce PC Labs'ın, Dark Hardware'in yan firması gibi iş, yani mali işleri bu
tabii
babaları, anaları, babaları üzerinden yürütülüyordu. Artık kendi firması var. Özkan'la falan da her gün görüşüyoruz, ediyoruz, haberleşiyoruz ama Özkan kendi işlerine %100 kanalize oldu. Onun havadan görüntüleme işleri falan var. %100 ona kanalize oldu. Biz Teknoseyir'i yürütüyoruz. Özkan Teknoseyir'in kurucularından biridir. Ama kendi işlerine bakacak.
Evet.
Hani konuk olur bize.
Evet.
Ama biz Teknoseyir gemisinde şu anda biz dümen tutuyoruz.
Bana da PC Labs'ı soruyorlar ya, borçlarını sana diye. Arkadaşlar benim onlarla bir alakam yok. Kalmadı artık. Ben Teknoseyir'im.
Onu Özkan'lara soracaklar artık, değil mi?
Evet.
Doğru.
Evet.
Ben de öyle bir şekilde kaçabilsem. Bana da herkes Dark Hardware'i soruyor.
Senin
Ekim ayı, Ekim ayı yıl dönümü Dark Hardware'i. Bu sene artık 17 sene olacak.
Bir tozlu raflar çekeriz.
Ya aslında evet, yapalım.
Madem öyle.
Niye olmasın? Bir senin ya yani Dark Hardware de bir bilişim sitesinde bir orada çok önemli bir uzun.
Tabii.
İlk başlayanlar.
Ya Murat, şeyden korkuyorum. İşte hani ne olacak sorularından korkuyorum. Çünkü hala bayağı bir aktif kullanıcı var. Forum nedeniyle, mesaj panosu nedeniyle. Tabii bir şey istiyorlar, hani bir şeyler olsun, hani bir hareket olsun, hayat olsun ama işte bak gece 1-1.30 burada kayıttayız. Kaçta gideceksin, kaçta yatacaksın, kaçta daha
yeni
şeyler hazırlayacaksın. Olmuyor.
Yani
olmuyor. Gün 24 saat.
Olmuyor.
Yaş kemale ermiş. Enerji falan eskisi gibi 20 küsur yaşındaki enerjin de değilsin. Olmuyor. Çok utanıyorum ben. Şeylerden utanıyorum. Yani kullanıcılardan utanıyorum. Çünkü herkes sıkıştıran beni. Bunu da soruyor. Ne olacak? Ne yapacaksınız? Ya eklemeyeceksiniz. Şöyle mi yapacaksınız? Bir şey diyemiyorum. O yüzden dile getirmek zor bu konuları.
Peki. Ben de bütün gece rüyamda Elon Musk'ı göreceğim. Ben böyle bir şeyler isteyeceğim.
O 5-6 sene sonra geleceğim.
Sürekli bana evet, onu yapamazsın. 5-6 sene sonra
yaparsın. 5-6 sene sonra yaparsın.
Evet.
Bir şey olmaz o uzun vadeli.
Tabii.
Şey, Elm Sokağı kabusu 5 sene sonra.
İyi, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Daha bizim işimiz var.
Evet. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.